İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir programda daha birlikteyiz birbirinden değerli konuklarla. Sayın Tarkan Yavaş hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz.
Sayın Altun Berker hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sayın Doktor Cihat Gündoğdu siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bugün nelerden bahsedelim? İsviçre'de büyük bir konferans oldu. Orada uzun süreli tanıtımla hatta böyle gazetelerin ana sayfalarında hocamızın adına oraya konuşmacıların geleceği, evrim teorisinin yanlışlığını anlatan ilan verilmişti. Radyolarda, otobüs duraklarında, otobüslerin üzerinde bayağı bir İsviçre'yi ayağa kaldırmış.
Maşallah.
Lugano kentinde olmuştu.
Evet.
Özellikle İtalyanların yaşadığı bir bölge.
Oradaki kardeşlerimiz maşallah hem İtalyan asıllı Müslüman kardeşlerimiz hem de Türk asıllı Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere çok yoğun bir faaliyet içindeler maşallah.
Evet.
Yaptıkları hazırlık 2 ay öncesinden itibaren başlayan bir hazırlıktı. Tam anlamıyla bütün gazetelerde büyük büyük ilanlar şeklinde, düzenli çıkacak ilanlar şeklinde, radyo anonsları şeklinde devamlı surette. Ve işte Oktar'ın da bahsettiği gibi otobüslerin üzerinde iki yine ilanlar şekliyle güzel bir şey yapmışlar, hazırlık yapmışlardı ve o yüzden gerçekten de güzel bir katılım da oldu. Hem
Maşallah.
Lugano'daki üniversite çevrelerinden bir katılım oldu. Hem de halktan bilinçli olarak konuyu merak edip öğrenmek isteyenler yoğun olarak katılmış oldu. Çok
Evet.
güzel bir çalışma oldu o bakımdan.
Onun üzerine gazeteci vardı, evrimci profesörler vardı, üniversite
Evet.
öğrencileri vardı. Önce evrim teorisinin geçersizliğini anlattık. Allah'ın yarattığını ve Kur'an'dan ayetlerle. Hakikaten önce bir dümdüz oldu orası Allah'ın izniyle. Çünkü konuşurken sen de hatırlarsın. Bakıyorduk böyle. Önce biraz hani itiraz edecek gibi bir başlangıçta olan kimselerin daha sonra böyle başlarını sallayarak katılmaya
Evet.
başladıkları konferansın bitiminde tam anlamıyla böyle kanaatlerin geldiğine benzer bir ifade vardı. Daha sonra tabii hocamız bağlandı asıl. Bir saat kadar bütün evrim teorisinin geçersizliği, komünizmin ve faşizme yol açtığı, terörizmin evrimden kaynaklandığı, İslam aynı zamanda yaşadığımız, Hazreti Mehdi'nin çıktığı, Hazreti İsa'nın nüzulünün çok yakın olduğu ve İslam dininin, İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağını çok detaylı olarak anlattı. Peygamberimizin hadisleriyle değil mi? 7000
Evet,
yıl
evet.
olarak verdiğin dünyanın ömrünün 5600 yılının kendi dönemine kadar geçtiği, dolayısıyla 1400 yıl kaldığı ve bütün her şeyin 1400 ile 1500 arasında olup bitmesi gerektiği ve kıyametin kopma tarihini de vererek çok net bir şekilde Hazreti Hızır'ın, Hazreti İsa'nın ve Hazreti Mehdi'nin şu anda dünyada görevde oldukları ve aktif olduklarını, faaliyette olduklarını anlattı İsviçrelilere. Bayağı
Maşallah.
çok etkili oldu maşallah.
Anladım. Sonunda da zaten evrimden sonra ve hocamızın konuşmasından sonra ben de maddenin olmadığını anlattım.
Evet.
Maddenin tamamen bir illüzyon olduğunu, bir yanılgı olduğunu, maddenin asıl gerçeğinin metafizik olduğunu ve Allah'ın varlığının yegane olduğunu bilimsel olarak anlatmış olduk.
Evet.
Allah'ın izniyle maşallah
Bir
elhamdülillah.
de aynı zamanda internetten de verildi bu
Yayınlandı
konferans.
anlık
Evet,
olarak tabii.
yayınlandı. Biz de
Nakla.
zaten internetten seyrettik. Maşallah çok güzel oldu.
Maşallah.
Çok doyurucu oldu. Çok Oktar'ın da söylediği gibi çok kapsamlı bir şekilde konular anlatıldı. Ve binlerce insan da aynı anda internetten
Evet.
onu seyretme
Evet.
imkanı buldu. Hocamızı da Allah razı olsun onu da internetten seyrettik. Orada sinema perdesi vardı. O sinema
Evet.
perdesine de
Yansıttık
yansıtılmıştı
tabii.
görüntü.
Evet.
Oradaki insanlar da hocamızı nurlu yüzünü
Naklen seyrettiler.
inşallah görmüş oldular.
Evet.
Son derece etkili ve güzel bir konferans oldu. Maşallah.
Yani şunu da bir kere daha gördük. Hakikaten hocamızın faaliyetleri her tarafa gitmiş ve fikirleri iktidarda ve etkili olmuş Allah'ın izniyle.
Evet.
Ki İsviçre normalde çok önde gelen bir darvinist ülke idi
Evet.
Allah'ın izniyle. Fakat ismi her yere gitmiş hocamızın bir kere. Harun Yahya'nın geldiğini daha duyan evrimin olmadığını kanaati geliyor çok bir şekilde. Çünkü bütün o bölge ayağa kalkmış bu yapılan tanıtımlarla. Hatta televizyoncuların sokakta yaptıkları röportajlar var. Din adamlarıyla, halkla.
Billboardların önünde işte bu ilana ne diyorsunuz böyle konferans hazırlanacak dediklerinde işte onlar da nasıl böyle bir şey olur işte Avrupa'nın göbeğinde şeklinde tepkiler
Evet.
veriyorlardı. Ama bakın yani o kadar büyük bir katılım var salonda. Herkes notlar alıyor. Gazeteciler olsun işte hocalar olsun, üniversite çevrelerinden katılanlar olsun. Herkes notlar aldıktan sonra soru cevap kısmına geçtik. Tek bir soru yok. Tek bir soru bile gelmedi biliyor musunuz?
Herkes tatmin olmuş
Evet,
demek
herkes
ki
tatmin
yani.
olmuş demek
Tabii
ki.
iki anlama
Elhamdülillah.
gelir.
Çok
Ya
net.
soracak soruları yok ya
Evet.
da tam kanaatleri gelmiş. Her ikisi
Evet.
de tam kanaati gelen insanın yani o konferansın tabii çok kapsamlıydı başından sonuna kadar. Hocamız da özellikle vurguladığı konular vardı çok hikmetli olarak inşallah. Onun üzerine kimsenin söyleyebilecek bir şey kalmıyor zaten. Yani saçmalığını
Maşallah.
hakikaten böyle çok profesörler oturuyor karşımızda. Evrimci hatta böyle üniversite hocaları değil mi?
Evet.
Böyle bir müddet sonra, ama konferansın ortalarından sonuna doğru böyle başlarını sallayarak tasdik etmeye başladılar. Nereden inandık Haydutçu Darwinizme anlamında böyle yüzeyi ifadelerle. Maşallah.
Maşallah.
Çok etkili o. Daha da devam edecek inşallah tabii. Ve artarak tabii devam ediyor faaliyetler inşallah.
Evet.
Bu gene en Darwinist ülkelerde konferanslar, Amerika, diğer çevrelerde hocamızın radyo bağlantıları oluyor sık sık. Değil mi? Bütün Amerika'ya, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine son derece etkili. Yani hakikaten Darwinizm ve materyalizm çatır çatır yıkıldı. Hı-hı. Çok net yıkıldı. Tabii bundan sonra rötuşları da gerekiyor böyle. Ki tamamen kazımak gerekiyor.
Evet. O akşam İsviçre'deki konferanstan sonra hocamız dediğin gibi Amerika'daki radyo konuşmasına da bağlandı.
Evet.
O gece evet çok yoğundu. Dediğin gibi gece gündüz anti-Darwinist, bir anti-materyalist bir faaliyet var. Hocamızdan Allah razı olsun. Gecesi maşallah gündüzü olmaksızın sürekli bir faaliyet halinde ve muazzam etki yapıyor. Biz bunu karşımızdaki insanların tepkilerinden anlıyoruz. Onlardan gelen görüşlerden anlıyoruz. Ve Avrupa'da, Amerika'da Darwinizmin müthiş bir şekilde gerilemiş olmasından maşallah anlıyoruz. Bu yaklaşık 30 yılı aşkın bir süredir geceli gündüzlü bir çabanın örneği olarak bugünlere
evet,
geliyor.
Evet inşallah tabii.
Evet ve Fahri Başkanlığı'nın yaptığı vakıflar da
evet,
yanlış hatırlamıyorsam 1998'de başladı yurt içindeki konferanslar. Sonra yurt dışına da geçti. Yaklaşık 3000 konferans civarında oldu herhalde tahmin ediyorum.
Geçmiştir Allah'a
emanet. Belki de yani geçmiştir.
Türkiye'de çünkü konferanslar tüm hızıyla devam ediyor birçok yani.
Evet maşallah hepsinde de çok büyük teveccüh var ve birçok yerinden dünyanın hocamız davet ediliyor konferanslara.
Evet.
Değil mi? Avrupa'da siz onu temsilen gidiyorsunuz. Cambridge'de, evet, Oxford'da olsun. Ben hatırlıyorum mesela Malezya'da eski başbakan bir kampanya yapmıştı. 1 milyon Harun Yahya CD'sini
evet,
ücretsiz olarak halka dağıttırmıştı.
Evet.
Faydalarına evet, inandığı ve gördüğü için.
Bir de şöyle baktığımız zaman 80'li yılların başından itibaren hocamız her türlü imkanını kullanarak evrim karşıtı broşürler hazırlamış, hazırlatmış.
Tek başınayken
imkanları, o dönemin imkanlarıyla o broşürleri dağıtarak özellikle Mimar Sinan Üniversitesi'nde evet, birebir o görüşleri anlatarak, Darwinizmin açmazlarını anlatarak tebliğiyle başlamış. Ve böyle artarak gelen bu süreçte Allah nasip etmiş. Bugün bütün dünyada radyolar, televizyonlar hocamıza bağlanarak görüş alıyorlar ve bu konuda aydınlanıyorlar.
Hı-hı.
Ve anlatıldığında da bir zaten bir karşı bir şey olmuyor yani. Hiçbir evet, zaman da olamaz.
Hocamız tek başına bir ordu maşallah resmen. Çünkü yani kendimden düşünüyorum da ben yani üniversitede o şekilde bir bilinçli biri değildim açıkçası. Yani
evet,
tek başıma böyle bir şeyi bilinçli bir şekilde şey yapayım da insanlara anlatayım doğrusunu.
Evet.
Biz hocamızdan gördük de bilinçlendik. Yani maşallah.
Evet.
Tabii yani koskoca mesela Darwinist bir diktatörlük kurulmuş. Evet. Ve muazzam bir yapı. Yani tabii insan bunun bilgisini almadığı zaman, eğitimini, insan bunu gerçek gibi görmüş insanlar. Kandırılmış yani işin doğrusu.
Evet.
Ve Darwinizme karşı bir şey söylemek adeta böyle korkulacak bir hale gelmiş. Özellikle akademi çevrelerde.
Hı
hı. O durumdayken hocamız bunu söylüyor. Ve Mimar Sinan Üniversitesi'nde Darwinizmin en fazla savunulan kalesi gibi görülen yerde bunu açıkça söyleyerek Darwinizmin açmazların delillerini ortaya koyuyor. Ve kimse evet, o günde, yani bugün nasıl cevap veremiyorlarsa o günde cevap veremiyorlar.
Çünkü orada fitnenin kaynağını tespit etmiş durumda Sinan Bey. Allah razı olsun. Ve direkt Darwinizmi hedef alıyor. Darwinizmi çökertiyor. Büyük bir aldatmacı olduğunu da tabii farkında olduğu için bilimsel delilleriyle rahatlıkla çürütebiliyor.
Ya buna başlaması,
evet,
tek başına böyle bir karar alması ve dirayetle böyle bir mücadeleye başlaması, karşısındaki engel yani zahiren dağ gibi gözükmesine rağmen böyle bir engeli aşması, bugünlere evet, gelmesi ve bize de vesile olması aynı zamanda
evet,
bizim de bu bilinçlere ve milyonlarca insana tabii evet, bizimle maşallah birlikte vesile olması da Allah'a çok şükür, Allah'ın bir nimeti. Allah hocamızdan
evet,
da razı olsun.
Darwinist diktatörlük dediniz de hakikaten bütün dünyada korunan üniversitelerin insanların atıldığı bir şey dediğim Darwinizm yapılanması var dünyada diktatörlük. Mesela
tabii,
bu konferansta gösterdiğimiz alıntılardan bir tanesi. Bu Almanların dünyaca ünlü bir evrimcisi. Ben şimdi tercüme edeyim. Diyor ki bu diyor uyum diyor, mükemmellik diyor yeryüzündeki diyor. Bunun diyor tesadüflerden olma ihtimali var mı diyor gerçekte diyor. Ondan sonra devam ediyor. Altı çizili bölüme bakarsak. Bu noktada diyor her şeyi diyor doğanın kanunlarıyla açıklamak. Yani diyor tesadüflerle diyor bu diyor hiçbir yere diyor dönemeyecekleri bir geçittir diyor. Yani bundan başka bir alternatif yok diyor. Bakın bunu evrimci kişi söylüyor. Çünkü diyor ne yapabilir diyor tesadüflere inanmaktan başka. İşte hocamızın söylediği buydu. Darwinist diktatörlük. %95'in de ülkelerin korunduğu değil mi? Akademilerde, üniversitelerde tam bu mantık gösteriliyor. Yani tesadüfe inanma ne saçmalık yani bu? Tesadüfe inanmak zorunda bırakılıyor diyor insanlar. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yani tesadüfen ne olabilir ki? Bunu işte bilimsel delillerle hocamız kafalarına vurunca fosil kayıtları değil mi? Proteinden oluşmasının imkansızlığı. Onun için soru soramadılar zaten. Yani
tabii.
Konferans hakikaten itiraz etmek için tartışmaya hazır bir ifadeyle böyle o şeyle gelmişlerdi, niyetle gelmişlerdi güya kendilerince. Fakat o bilimsel delillerle, net delillerle böyle kimsenin konuşacak hali kalmadı. Hocamızın verdiği çok güzel bir örnek var. Mesela dışarıda perdeler kapalı. Biri size diyor ki dışarısı kapkaranlık, oda da karanlık. İnanabilir insan dışarıda. Ama demişti böyle perdeyi biraz çekip güneş ışığını gördüğü anda dışarıda güneş olduğunu. Bundan sonra mümkün değil inanması.
Evet.
Onun için insanlar yani Darwinizm çatır çatır yıkılıyor. Yapması çok zor. Değil mi? Binlerce yalan söylemeleri gerekiyor. Binlerce sahtekarlıklar yapmışlar. Sürekli yapmaya devam ediyorlar. Artık yapamıyorlar da biraz tabii çünkü ortam boş değil öyle.
Evet.
Yıkılması çok kolay. Üflediğiniz anda zaten yıkılıyor. Bir tane proteinin olamayacağını gösterdiğiniz anda ki hocamız onu çok net vurguladı böyle bütün dünyada. Küt diye gidiyor tabii yüzüstü.
Siz hatta hocamızla birlikte Habertürk'teki programa da çıkmıştınız. Yiğit Bulut'un programına. Darwinizm tartışılıyordu. O gün de mesela Türkiye'nin sözde yani en ileri Darwinistleri, evrimcileri oradaydı. Hı-hı. Akademisyenleri. Tek bir delil getiremediler.
Evet.
Mesela bu da çok net çarpıcı bir örnek. Yani bir tane olsa en azından bir şey iddia etmeleri lazımdı. Hatta çok komik iddialar da oldu. Hani nasıl sunucu sorduğunda hani nasıl insan meydana geldi diye. Orada koskoca profesör işte annesi babası yaptı İnsanı meydana yapıyor. Getirdi gibi böyle yani bu tarz şeyler söylemişlerdi. Öbür dolayısıyla her yerde bu böyle.
Mühendisi yok mu diyor öbür evrimciye. Yiğit bunu soruyor tabii yani böyle. Yani bir uçak gördüğünüz zaman bunun bir mühendisi olmaz mı? Şimdi diyor uçak neden yapılmış diyor. Demirden diyor. Demirler de var topraktan böyle yani bir laf karmaşası değil mi?
Evet.
Şey böyle.
Demagoji yapıyoruz.
Evet. Ondan sonra biz ara geçiş formu sorduk. Orada Ender Elvacıoğlu var. Bir resimleri çıkarmış böyle. Hiç göstermeden çeviriyor kapatıyor. Çeviriyor kapatıyor. Tabii biz dedik öyle değil yani. Bir zoom'la bakalım görelim ne olduğunu. Olmadığını söyleyince de böyle fenalaştılar. Bir tane şey bağlandı. Paleontolog olduğunu söyleyen aslında değil de Berna Alpagut hanım evet. bağlandı. Berna Alpagut hanım işte ben ara geçiş formu var mı diye ben sordum. Dedi ki var dedi. Tam bir tane örnek verin o zaman dedim. Hemen Archaeopteryx'i söyledi. İşte Archaeopteryx dedi çünkü dedi. Kuşların atası çünkü dedi. Dişleri var dedi. Kanatlarında pençeleri var dedi. Dolayısıyla dedi dinozorlarla kuşlar arasında ara geçiş formu olarak çok net bir ara geçiş formu diye örnek verdi. Halbuki bunu bilmesi gerekir. Mesela Archaeopteryx hakikaten dişleri olan bir kuş. Bugünümüzde dişleri olan kuşlar yok. Ama Archaeopteryx'ten daha eski bir aynı dönemde bulunmuş iki tane fosil var Çin'de. Confisionus ve Dianingornis. Confisionus'un ağzında dişleri yok. Dolayısıyla ağzında dişleri olmak bir kriter değil. Kuş olabiliyor demek ki. İkincisi kanatlarda pençeden bahsetti. Dedi ki günümüzde yaşayan iki tane tür var. Hoatzin Güney Amerika'da ve Afrika'da. Hoatzin ve Tauraca kuşları. Hatta Yiğit Bulut sonra dedi ki günümüzde yaşıyor bu kuş, Hoatzin kuşu. Berna Hanım dedi, Hoatzin dedi, ara geçiş formu mu dedi? Evet dedi yani. Tam bir rezalet.
Hoatzin'in yani, özellikle pençeleri Hoatzin, olması yani. Evet. Archaeopteryx'teki pençeler gibi kanalında pençeleri olması.
Ara geçiş formu olur mu? Günümüzde yaşayan normal uçan bir kuş. Yani herkes biliyor bunu. Bundan bile haberleri yok. Yani bilgileri bir kere hiç yok. Değil mi? Anlatınca da anlamaları gerekir. Hemen kabul etmeleri gerekir. Ondan sonra göğüs kemiği bulundu mesela 92 yılındaki bu fosilde. Yani ara geçiş formu yok zaten. Bakın bir tane örnek ver diyorsun. Onu da veremiyor. Çünkü yok ki.
Göğüs kemiği de yani uçucu kuşlarda olan göğüs. Çünkü uçmak için kuvvetli göğüs kanatları için göğüs kaslarına ihtiyaç var. O kemiğin bağlandığı göğüs kemiği bulundu. Bu da yine uçucu kuş olduğunun kanıtı. Yani tam anlamıyla evet. bir kuş Archaeopteryx. Evet. Öyle sürüngenli şey arası bir şey değil.
Ya, tüy yapısı da uçucu kuş olduğunu gösteriyor değil
evet.
mi?
Ya, evet, asimetrik.
Tüy yapısı asimetrik ancak uçucu var. Kuşlarda olan bir...
Kolekant'ı söylemişlerdi. Onu da ara geçiş formu olarak iddia ediyorlardı.
Evet.
Kolekant'ın gerçeği yakalandı.
Yani, biz zaten orada şeylerini anlatıyoruz. Yani evrimcilerin taktiklerini öğrettiğiniz zaman insanlara, artık insanlar bir şey çıktığı zaman gazetede he diyorlar, demek ki bakın bunun arkasından her ne kadar böyle söylüyor da olsalar bunun arkasından bir şey çıkacaktır yakın zamanda gözüyle artık bakabiliyor halkımız. Ama halkımız çünkü çok uyanık, bilinçli.
Evet.
Şimdi o söyle kantı mesela öyleydi. Fosilini buldular. Dediler ki bu işte sığ sularda yaşayan, işte akciğeri oluşmaya başlamış, işte yüzgeçleri ayağa dönüşmeye başlamış, beyni de büyük bir balık demişlerdi. Yarı sürüngen, yarı balık. Karaya çıkmaya çalışan bir balık demişlerdi. Ara form demişlerdi. Sonradan anlaşıldı ki hala şeyi de çekildi, videoları da artık çekiliyor. İşte öyle soyu tükenmiş bir ara geçiş formu değil. 1800 metre derinliklerde yaşayan derin su balığı.
Evet.
Akciğer dedikleri yere bakıldı. Hiç öyle akciğer değil. Bir yağ dokusu var akciğer dedikleri yerde. Beyni öyle büyük değil. Küçük bir beyni var. Artı yüzgeçleri de öyle normal yüzgeç. Öyle sığ sularda yaşayan bir balık zaten hiç değil. Karaya geçme hiç niyeti olan bir balık da yok. Öyle bir şey yok.
Balıkçılarla
yani
birlikte fotoğrafı var evet, zaten. Yani evet. Günümüzde balıkçılar sürekli yakalamaya başladı artık. Evet. Sölekant.
En son hala filmden.
Evet. Evet. Yani erimcilerin taktiği yani soyu tükenmiş tür arıyorlar. Soyu tükenmiş türlere ait bir fosil bulunca da üzerinde spekülasyon yapmaya başlıyorlar. Bu onların asıl taktiği.
Ama şu da çok önemli, bakın yani mantıken sudan karaya geçiş olamaz. Yani onların iddia ettiği gibi tesadüfen hiçbir şekilde olamaz. Yani biz olabilir de ara geçiş formu olmadığı için olmadı demiyoruz. Onların iddia ettiği o Darwinizm mantığı, çünkü tesadüfi ilah edinen, değil mi, Allah'ın varlığını reddeden bir pagan felsefesi bu, bir pagan dini. Bu mantıken de olamaz, yani hiçbir şekilde olamaz. Tesadüf hiçbir şey yapamaz. Çünkü sudaki canlıyla karadaki canlıya baktığınız zaman aralarında sistemler tamamen birbirinden farklı ve en ufak bir rastgele değişiklik hemen o canlıyı öldürüyor. Zaten şu çok basit, yani bunun deneyini yapması. Sudan balığı çıkardığınız anda 2-3 dakika içinde balık ölür. Herkes de bilir bunu. Siz bunu 1 trilyon kere de deneseniz yine böyle olur. Evrim şöyle olabilirdi. Allah dileseydi evrimle yaratabilirdi. Tabii ki Allah'ın yaratmasıyla olabilir ancak. Yani her ara geçişin böyle mükemmel bir canlı olduğu, değil mi? Yavaş yavaş geçişlerin olduğu sadece Allah'ın dilemesi, yaratmasıyla olabilir. Ama Allah'ın sebebe ihtiyacı yok. Bunu anlamaları gerekir. Allah öyle yaratmamış. Nereden biliyoruz bunu? 300 milyon tane fosil var. Değil mi? Her biri tarihte birdenbire ortaya çıkıyor ve kusursuz eksiksiz şekliyle ortaya çıkıyor. İlk hücrede 3,5 milyar yıl önce kusursuz çıkıyor. 50 tane canlı türü Kambriyen döneminde 550 milyon, 40 milyon yıl önce birdenbire eksiksiz ortaya çıkıyorlar. Bütün canlı türleri öyle. Değil mi? Herhangi bir canlı türünü aldığınız zaman aslan, bakıyorsunuz geriye gidiyorsunuz, ilk aslanla karşılaşıyorsunuz tarihte. Birdenbire ortaya çıkıyor ve mükemmel aslan olarak yaratılmış. Yılan öyle, filler öyle, kurbağalar aynı şekilde. Yani bu tabii bu mantıksızlığı çok önemliydi. Onu anlatmak çok önemliydi. Hocamız oradan çok kötü vurdu. Yani hem delilleri gösterdik, sakladıkları, ki 300 milyon fosil hakikaten saklıyorlardı. Bugün müzelere gittiğiniz zaman, ki biz Cihat'ta gittik, siz de bilirsiniz. İngiltere'deki Doğa Tarihi Müzesi, New York'taki müzelerde hiçbir şekilde ara geçiş formuna ait bir gerçek fosil yok. Nerede diye soruyorsunuz, depoda diyor. Depo nerede? İşte bilmem nerede. Yani böyle bir cevap verme şeyi var. Neden diyorsunuz? Çünkü onlar çok değerli diye cevap veriyorlar. Değerli olur mu? Yani 300 milyon fosil varsa elimizde, bugünkü var, 300 milyon fosilin %99.9'unun ara geçiş formlarına ait olması lazım gelir. Çünkü ara geçiş formları sabit türlerin, mesela diyorlar ki deniz yıldızı balığa dönüştü. Arasındaki bu onların iddia ettiği ara geçiş formlarının yarı işte deniz yıldızı, yarı balık olacak, ya da yarı sürüngen, yarı kuş, yarı balık, yarı sürüngen fosillerin kat kat fazlası olması lazım gelir. Yani milyonlarca kat fazlası olması lazım gelir. Fakat bir tane bile yok. Yani
Darwin de çürütür böyle bir teorimi diyor. Bir fosil bulunamazsa diyor ki bulamadık diyor. Evet, eğer bir ara geçiş formu diyor, yoksa diyor benim teorim zaten çürümüş demektir. Çürümüştür, diyor. Çünkü evet, dediğiniz gibi bir türün bir türe geçerken milyonlarca ara geçiş formu olması gerekiyor. Sadece iki tür arasında. Milyonlarca da tür var. Milyon çarpı milyon, değil mi? Yani trilyonlarca ara geçiş formu olması gerekir. Yeryüzünün bütün katmanları araştırıldı fosil bilimcilerce. 300 milyon tane fosil bulundu. Bir tane bile ara geçiş formu yok. Çünkü evrim yok.
Bir de bir türden bir türe geçmesi için zaten genetik, yani insanın canlının hücresinde genetik bir değişiklik olması gerekiyor. Böyle genetik bir değişikliği meydana getirecek bir mekanizma yok doğada. Yani böyle tesadüflerle. Evet. Doğada, bunu evrimciler de söylüyor, genetik değişikliği sağlayacak sadece mutasyonlar olarak ileri sürebiliyorlar. O değişiklik de zaten zararlı. %100 zararlı değişiklikler. Yani %99 zararlı, %1 etkisiz değişiklikler. Yani dolayısıyla bir canlının başka bir türe dönüşürken mutlaka DNA'sında değişiklikler olması lazım. Yani ek bilgi eklenmesi. Yeni bilgi.
Yepyeni bilgi ama. Hiç benzeri olmayan yepyeni bilgi olacak.
Ve bunun eklenmesi muazzam bir şey. Yani zaten genetik kod biliyoruz, DNA'da 4 harften oluşan 3 milyar harfin dizildiği insan hücresinde genetik kodlama var.
Evet.
Muazzam bir bilgi bankası. Yani 1 milyon ansiklopedi sayfasına eş değer muazzam bir bilgi bankası var. Buna en ufak bir dokunmada zaten bakıyoruz insanlarda hastalıklar, eksiklikler, sakatlıklar meydana kanser, geliyor. Mesela tabii. Bir radyasyona maruz alan bir insan diyelim ya da işte bir bomba oluyor, nükleer bombalar, şunlar bunlar. İnsanlar sakat kalıyorlar en ufak şeyde bu. Kaldı ki böyle bir ekleme olması için son derece bilinçli bir müdahale olması lazım. Yani bunu Allah'ın yaratması lazım. Hı hı. Başka türlü hiçbir şekilde şu an gördüğümüz mükemmel canlıların meydana gelmesi imkansızdır.
Evet.
Böyle bir mekanizma yok.
Mutasyonlarla yani. İlgili zaten bunu deneylerini de yaptılar. Yani bilimsel olarak da olamadığını gördüler. Mesela drozofile, yani meyve sineklerinin üzerinde mutasyonlarıyla oynadılar uzun süre boyunca. Hepsi ya sakatlandı, ya öldü, ya kafasından bacak çıktı. Yani böyle yeni bir organ, yeni bir canlı gibi bir şey olamadığını kendileri de gördüler. Soruyorlar hatta evrimcilerin başına, Richard Dawkins'e, bize bir faydalı mutasyon örneği verebilir misiniz diyorlar bir tane röportajda. Dawkins böyle önce masaya bakıyor, sonra havaya bakıyor. Bir 15 saniye geçiyor, sonra da kamerayı kapattırıyor. yok örnek veremiyor. Çünkü mutasyon, evet. Yararlı mutasyon diye bir örnek yok.
Gösterelim mi?
İsterseniz gösterelim.
Evet, yani bu işte dünyanın en evrimcisinin düştüğü durum. Değil mi? Trilyonlarca olması lazım. Professor Dawkins, can you give an example? Dawkins diyor ki, bir tane diyor, genetik mutasyon veya evrimsel bir mekanizma örneği verebilir misiniz diyor, faydalı olacak. Bakın trilyonlarca olması lazım gelir onların iddiasına göre. Düşünüyor, taşınıyor, kaşınıyor ve yayını durduruyor.
Çünkü şimdi mesela balık solungaçlarıyla suyun içinde yaşayan bir canlı. Şimdi diyorlar ki deniz canlısı karaya çıktı, solumaya başladı. Havayı soluyarak bu sefer oksijeni alması lazım. Ama arada yani solungaçla akciğeri karşılaştırmanız zaten olay, yani bir benzerlik yok arada. Apayrı mekanizmalar, apayrı sistemler. Yani bu ona nasıl dönüşebilir? Mümkün değil. Onun böyle dönüşebileceği bir şey de yok. Yani şu şöyle olmuş da böyle olmuş, sonra buna dönüşmüştür. Böyle bir şey de ortaya konamıyor.
Evet.
Ama nasıl olmuştur? İşte o nasıl olmuşsa olmuş. Yani evet. Bu, bilim mi bu?
Evet.
Masal bu. Değil mi? O zaman yani masal olunca ne oluyor? Hiçbir bilimsel değeri olmuyor. Yalanlarla doldur yani. Masal yalanlardan oluşur. Evet. Yani başucu masaldır. İşte böyle hayali şeyler, olaylar gerçekleşir vesaire. Bunun için bilimsel delili koymak lazım. Yani o solungaç nasıl olacaktı? Akciğere dönüşecek eğer öyle bir şey varsa. Böyle bir şey mümkün değil. Bakın ekranda da var fotoğrafı.
Yani böyle çizimler yapıyorlar. Güya yarı balık karaya çıkmaya hazırmış gibi.
Ya dakikalar içinde zaten bütün balıklar ölüyor.
Halbuki böyle bir canlı hiçbir şekilde yaşayamaz. Şundan dolayı yaşayamaz. Olamaz yani böyle bir canlı. Şundan dolayı bakın balıkta ve sürüngenlerdeki sistemler birbirinden tamamen farklı. Bir kere balığın yüzgeçleri var. Bunun kara canlıların ayaklarına dönüşmesi gerekiyor.
Yalnız akciğer değil, her şeyin birden değişmesi gerekiyor.
Evet.
Tabii.
Ve bu anın bir anda olması gerekir. Çünkü ara aşama yavaş yavaş olacak, hiçbir işe yaramayacaktır. Dolayısıyla kendi evrimci mantığına göre bile evet. Mümkün değil, seçilmeyecektir.
Yani yarım göre. Solungaç, yarım akciğerli bir canlı ölür. Yani yarayamaz, ölür. Yaşayamaz yani.
%90 da ölür, %100 olması lazım. Ancak %100 olduğunda, dolayısıyla doğal seleksiyon gibi bilinçsiz bir mekanizma ileriyi görüp de dur ben şuna yüzgeç yapayım, göz yapayım diyemez ki. Bunu ancak Allah bilebilir. Allah fotonları yaratan Allah, değil mi? Onu görüntüye çevirecek organı da yaratan Allah'tır. Yani ikisini de bilen Allah'tır, ikisini yaratan da Allah'tır. Hı hı. Bunu doğal seleksiyon ya da mutasyon gibi böyle saçma şey olur mu? Yani tesadüfen Aynı zamanda mesela solungaçları akciğere dönüşmesi gerekir diyor. Şimdi solungaç mükemmel bir organ. Suyun içinden oksijeni alıyor. Balığa kullandırtıyor onu. Akciğerler de öyle. O da havadan alıyor oksijeni. Değil mi? Bütün vücuda kullandırtıyor. Yapıları birbirinden tamamen farklı. Şimdi birinin diğerine dönüşmesi mümkün olabilir mi? Hiçbir şekilde mümkün olamaz. Çünkü siz solungaçı alıp üzerine mutasyonu koyduğunuz anda solungaç iptal oluyor. Bu canlının akciğeri de olmadığı için anında ölür. Aynı zamanda metabolizmaları farklı olması gerekiyor. Çünkü suda ısı değişiklikleri çok yavaştır. Değil mi? Mevsimler içerisinde olur böyle, aylar içerisinde. Karada çok süratlidir. Gündüz çok sıcakken gece birdenbire buz gibi soğuk olabilir. Dolayısıyla metabolizması ona göredir kara canlısının. Adapte olacak şekilde, değil mi? Onu hemen o yeni ısıya adapte olabilir. Su canlısı öyle değil. Bütün metabolik sistemleri değişecek. Bu da binlerce protein gerektiriyor. Aynı zamanda suyun içinde yaşadığı için suyu onun için tasarruf etmesi gibi bir şey söz konusu değil. Kara canlılarında böbrek vardır. Suyun kullanımı çok önemlidir. Değil mi? Suyu muhafaza eder. Süzdükten sonra atıkları suyu mutlaka muhafaza etmek zorundadır. Hatta üreyi mesela vücuttan atacak şekilde donatılmıştır böbrekler. Dolayısıyla böbreğin olması gerekiyor. Ve bunların hepsinin yani yüzgeçlerin, solungaçların, ondan sonra ayakların, metabolizma sistemlerinin, deri sistemlerinin hepsinin aynı anda aynı canlıda birdenbire ve eksiksiz olması gerekiyor.
Bu ne demek? Yaratılış.
Yaratılış demek.
Şimdi buna bir de şöyle bir açıklama getiriyorlar kendilerince. Şimdi ara geçişleri de gösteremeyince, yani böyle bir dönüşümü de şematize bile edemeyecek kadar aciz kaldıkları durumda ne diyorlar? Diyorlar ki bir anda değişti diyorlar. Şimdi bir anda değişme. Yani peki yani bunu sen mi söylüyorsunuz? Evet diyor, ben söylüyorum. Bunun adı da sıçramalı evrim diyor. Şimdi bunun adının bir konmuş olması çok bir şey ifade etmiyor. Zaten imkansızın adını koymuşsun sen. Değil mi? Yani istediği kadar adı olsun. İşte falan bilim adamı sıçramalı evrimle olmuştur demiş olması veya böyle bir adamın varlığı bir şey çözüm değil bu. Bu olamayacağını, imkansızlığını zaten anlatıyor. Evet.
Sıçramalı evrim dediği bir sürüngen yumurtasından bir anda kuş çıkıyor.
Evet.
Gibi yani.
Evet. Şunun için yaptılar yani Stephen Jay Gould'la Niles Eldridge bu sıçramalı evrimi ortaya attılar. Şunun için çünkü ikisi de biliyor ki ara geçiş formu yok. Dolayısıyla ara geçiş formunun olmamasını açıklayabilmek için nasıl açıklayabiliriz diye sıçramalı evrim diye bir model geliştirdiler.
Yalanın
dediğin
başka
gibi böyle
bir,
bir canlıda çok büyük mutasyonlar olacak, birdenbire canlı değişiklikleri. Ve küçük ve dar popülasyonlarda olacağını iddia ettiler bunun, küçük gruplarda. Halbuki ne bakın yapılan ediyorsun? Deneyler bunu kesinlikle yalanlıyor. Tavuklarla, sırf tavuklarla yapılan 35 yıllık deneyler var. Tavukları küçük grupla izole etmişler böyle, küçük bir tavuk grubunu. Bir bakıyorlar bir müddet sonra bunların yumurtlama verimliliği düşüyor ve sakatlıklar başlıyor. Hmm. Çünkü bazı hastalık genleri küçük popülasyonda ortaya çıkmaya başlar. Mesela biz de biliriz ki insanlarda değil mi? Akrabalar bazen birbirleriyle evlendikleri takdirde sakat çocuklar doğabiliyor. Çünkü ikisinde bir bozuk gen varsa ki akrabalarda olma ihtimali çok yüksek yakınlığı olanlarda ortaya çıkıyor. Dar popülasyonlarda da bu şekilde bir müddet sonra genetik bozukluklar bütün popülasyonu kaplamaya başlar. Daha sonra bu küçük dar popülasyona, tavukların dar popülasyonuna ki 35 yıl bakıyorlar buna. Dışarıdan yeni tavuklar getirip eklediklerinde popülasyona hemen o bozuklukları yumurtlama verimliliği mesela %70'lerden %100'lere çıkıyor tekrar. Yani söyledikleri de her bakımdan yanlış. Deneylerle de yanlış olduğu ispatlanmış. Mantıken de yanlış olduğu ispatlanmış. Sıçramalı evrim neyin nesi? Zaten kaldı ki Darwin değil mi? Yavaş yavaş geçişlerle evrimin iddiası budur. Tesadüfen olacak ve yavaş yavaş geçişlerle böyle milyarlarca yıl içerisinde canlı türleri güya birbirinden birbirine evrimleşecek diye iddia ediyorlar. Zaten işte evrimciler söylüyor. Ara geçiş formu falan yoktur diyor. Stephen Jay Gould da biliyor bunu. Charles Darwin kendisi de söylüyor. Diğerleri de söylüyor. Hepsinin itirafları var.
Yani bunun deneyle de yapılmasına gerek yok. Çünkü anlattıkları şey zaten olmayacak bir mantık. Öne sürdükleri şey. 20 bin gen aynı anda başka 20 bin gene dönüşecek. Söyledikleri şey bu. Veya 30 bin gen bir anda başka 30 bin gene dönüşecek. Yani hangi mantıktan bahsedilebilir ki burada?
O zaman zaman faktörü de yok. Şu an hep öyle olaylar olması lazım. Evet. Yani bir anda yani, tavuk başka bir şeye dönüşmesi
yani
lazım.
Yani ne demek biliyor musunuz?
Sürekli yani hiç yani, aslında konuşulacak bir konu da değil de bunu iddia ettikleri için biz bunu söylemek zorunda kalıyoruz.
Yani burada mantıksızlığı konuşuyoruz o yüzden. Evet. Şimdi balık olarak doğarken bir de bakıyorsunuz sürüngen olarak doğuyor. Bu kadar. Yani 30 bin genin farklı bir şekilde 30 bin gen olması demek bu demek.
Bakın evet, bu şuna benziyor. Şimdi DNA'da 3 milyar tane harf var. 1 milyon ansiklopedi sayfası yapar. Hadi biz bırakalım 1 milyonu da bir kitabı alalım mesela, değil mi? Kitaptaki harflerin diziliminden anlamlı kelimeler, cümleler ve anlamlı bir kitap oluşur, değil mi? Bu yazarın aklıdır. Mutlaka yazarın aklı gerekir. Öyle harfleri alıp siz yere atsanız kitap olur mu bundan? Olmazdır. Bunu herkes bilir. Mutlaka bir akıl olacak ki o kelimeleri, harfleri anlamlı olarak dizecek. Eğer kitaptaki bu dizilimi, mesela bilgisayarlarda var ya Word formatı dedikleri, alıp siz rastgele harfleri değiştirsek, değil mi? Bazı harflerin yerini değiştirsek mesela, ya da bir harfi çıkartıp yerine başka bir harf eklesek, ya da harfi ekleyip veya eksiltsek, ne yapar bu kitaba? Mutlaka zarar verir. Önce bazı kelimeler anlamsız olur, sonra bazı cümleler anlamsız olur. Bunu 7 yaşındaki çocuk bile bilir. Bu kitapta yeni bilgi olur mu? Yani yeni bölümler eklenecek kitaba, diğer bölümlerle uyumlu olacak ve anlamlı olacak. Hatta çok yapacaksınız bunu. O kitap mesela tarih kitabı biyoloji kitabına dönüşecek. Ya da işte şey kitabı, matematik kitabı atıyorum, şeye başka bir şeye dönüşecek. Atıyorum değil mi? Allah affetsin. Başka bir kitaba, yani tıp kitabına dönüşecek. Böyle bir rezalet olur mu?
Evet. Tam bu rezalet bilgiden bahsediyoruz yani. Bilgiden evet. bahsediyoruz. Yani başka bir hassas, bu kadar hassas bir konu daha olabilir mi? Evet. Yani bir gözün retinasındaki fotonun elektriğe nasıl şifreleneceğini bilgisinden bahsediyoruz. Bu kadar hassas bir bilgi. Bilgi teknolojilerinden bahsediyoruz. Nasıl foton hangi frekansa çarparsa onun kaç milivoltluk elektriğe çevrilir? Onun bilgisinden bahsediyoruz biz. Bu kadar hassas bir bilgi daha bugün taklidi bile evet. yeni bakılarak, öğrenilerek anlaşılan bir şey. Ya bu tesadüfen oldu diyorlar. Bu yani hangi tesadüf?
Aslında
yaratılış bu.
Evet, ben de onu söyleyecektim aslında. Canlıların bir anda oluştuğunu kabul etmiş oluyorlar bu anlamda. Yani sadece yaratılış diyemiyorlar. Yani evet. dilleri, hani vicdanları kabul ettiği halde bunu kabul edemez durumdalar. Ayet-i Kerime'de de belirttiği gibi vicdanları kabul ettiği halde evet, gerçeği kabul edemiyorlar.
Evet. Evet.
Mealinde değil mi ayette? Yani adını söyleyemiyorlar. Yani şu kanaatleri gelmiş. Hani bir mükemmel bir kuş, yani şu haliyle bir kuşun bir anda oluşması gerekir. Kanaatleri gelmiş ama bunun adını koyamamışlar.
Çünkü adını koyarlarsa o zaman evet. Allah'ın sonsuz güç sahibi, evet. sonsuz ilim sahibi, her şeye hakim, her şeyi aynı anda yaratan üstün güç sahibi Yüce Allah olduğunu kabul etmek durumundalar evet. ki Allah'ın adını yüceltmek mecburiyetinde kalacaklar. Şeytan da onlara bu konuda izin vermiyor işte.
Evet, bir de şimdi tabii aslında neresinden tutsak Darwinizm tutulacak bir tarafı yok da hani madem böyle konuşuyoruz diye söylüyorum. Şimdi mesela bir canlı türünün meydana gelmesi sadece de o canlı türünü meydana getiren proteinlerin bir araya gelmesi değil ki. Hani onları bir araya getirmek değil. Mesela bir arı bir canlıdan türemesi, o arının işte kanatları, gövdesi, o görüntüsünün meydana gelmesi değil. Arının muazzam bir aklı var, yaptığı evet. işler var arının. Yani çok muazzam bir varlık. Allah bir akıl vermiş ona, vesile etmiş.
Evet.
İşte petek yapıyor, yön tayini yapıyor. Altıgen en güzel, matematiksel, en doğru oranda petekler yapıyor. Bal üretiyor insan için şifa olan. Bal mumu yapıyor. Bir hiyerarşisi var.
Bir de arı gibi çalışıyor.
Muazzam. Çok, yani uçuyor.
Durup dinlenmeden.
Ayrıca uçuyor. Hani şimdi bu kadar.
İhtiyacının kat ve kat fazlasını üretiyor.
Tabii bu kadar yani akıl dolu canlılar. Yani şimdi biz burada iman hakikatleri de anlatıyoruz sık sık.
Evet.
Bakıyoruz her bir canlının Allah hepsine bir özellik vermiş. Hepsine bir akıl vermiş. İnsanların bile taklit edemediği özellikler bunlar. Hatta anlamakta zorlandığı son dönemlerde ancak anlayabildiği özellikler. Bunların, bu bilginin zaten tesadüfen meydana gelmesi imkansız. Çünkü bir bilinç, bir şuur, bir akıl olması lazım. Yani bunu, bu hayvanın, canlının yaşadığı ortamı bilecek, sonrasını, öncesini bilecek, diğer canlılarla uyumlu yaşayabileceğini bilecek. Yani her şeye hakim, bütün evrendeki tüm bilgiye hakim bir varlığın olması lazım o canlının yaşam sürebilmesi için. O da her şeyi yaratan, yoktan yaratan ve her şeyin hakimi olan Allah'tır inşallah.
Ben siz konuşurken konuyla ilgili bir ayet okuyabilir miyim acaba diye Bismillah deyip Kur'an'ı açtım. Yani herhangi bir yer çıktı ama ilgili ayetler İhtiyacı çıktı Allah'a çok şükür. İnşallah. Okuyorum Secde Suresi 6. ayetten 3-4 ayet birden okuyacağım. Şeytanla Allah'a sığınırım. 7. ayet ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan, demek yarattığı her şeyi, her şeyi Allah yaratıyor. En güzel yapan ve güzel yapıyor. Her şeyi muntazam değil evet. mi? Böyle milimetrik.
Altın oranı var mesela? Altın oran. Estetik değil mi? Evet. Simetrik. En güzel şekliyle hakikaten. Evet.
Ve insanı Maşallah. Yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Sonra onun soyunu bir özden basbayağı bir sudan yapmıştır. Sonra onu düzeltip bir biçime soktu ve ona ruhundan üfledi. Sizin içinde kulak, gözler ve gönüller var etti. Ne az şükrediyorsunuz.
Maşallah. Zaten şimdi hiç kimsenin gerçekten ateist olması mümkün değil. Yani böyle saçmalıkların olmayacağını biraz mantığı olan bir insan bilir. Mesela bakın şimdi burada kuşların kökenini şu saçmalıkla açıklamaya çalışıyorlar. Diyorlar ki güya dinozorlar o koskoca gövdeleriyle, dinozorlar biliyorsunuz eski çağlarda yaşamış olan, eskiden yaşamış olan ve bugün soyu tükenmiş olan canlılar. Hakikaten dev canlılar bunlar böyle ton hesabıyla. Güya bu sineği kovalayacak koskoca dinozor. Sineği kovalarken bakın ön ayaklarıyla onu yakalamaya çalışacak havada küçücük sineği koskoca dinozor. Kovalayamaz da hadi kovaladığını varsayalım. Sonra o kolları kanatlara dönüşecek. Sonra birdenbire uçmaya başlayacak diye bu evrimci kitaplardan çizimler bunlar. Gerçekten bunları kitaplara koyuyorlar yani okul kitaplarına koyuyorlar bunu. Şimdi bunu ortaya atan John Ostrom diye birisi profesör Yale Üniversitesi'nden bir Darwinist Amerikalı. Diyorlar ki, ya diyorlar bu çok hayal ürünü bir şey senin bu söylediğin. Koskoca dinozor sineği yakalamaya çalışırken uçtu. Bunun üzerine başka bir teori daha geliştiriyorlar. Buna cursorial deniyor onların diliyle. Hep Latince isim veriyorlar ki böyle millet bir şey zannetsin diye.
Yani... Bir parantez açabilir miyim? Evet. Bu arada orada uçan bir sinek var.
Yani... Evet, ona da geleceğiz.
Kanatlı evet. tam böyle mükemmel bir sinek var.
Onlar da şunu geliştiriyorlar. Arboreal, ağaçtan ağaca denen. Yok diyorlar, o öyle olmadı. Dinozorlar ağaçtan ağaca atlarken kanatlanıp uçmaya başladılar. Birdenbire kanat çıkmış uçmaya başladılar. Yani bu tam bir deli saçması. Bir de senin dediğin gibi zaten burada uçan bir obje var bakın sinek. Sinek de mükemmel bir canlıdır. Bakın burada görüyorsunuz kanatlarını saniyede 1000 kere vurabiliyor. Şu anda son yapılan araştırmalar sinek kanatları üzerindeki uçuş teknikleri üzerinde akıl almaz derecede böyle yani Allah'ın yaratma sanatını ortaya koydu. Yeni aerodinamik kanunlar keşfettiler. Bilinmedik yani. Bugüne kadar bilim adamlarının bilmediği bu aerodinamik kanunlarını sinekler kullanıyormuş. Çok özel bir hareket yapıyor. Böyle ileri geri hareket ettiriyor. Daha önce filminde göstermiştik. Önde böyle girdap dalgalar oluşturuyor. Ön kenarında oluşan girdap dalgayla çok özel bu milimetrik hareketinden dolayı uçabiliyormuş. Bakıyorsunuz yeni bir araştırma yine ortaya koydu sineklerle ilgili. Sinekler işte saniyede 250 kerelik müdahalelerle küçük teller koyup sineğin uçmasını bozuyorlarmış böyle deneyde. Sinek anında düzeltiyor onu böyle. Otomatik jiroskop sistemleri varmış. Uçaklarda kullanılan jiroskoplar vardır ya böyle uçağı sürekli ayarlayabilir. Otomatik olarak hatta.
Ufuk çizgisine onun, göre uygun hizaya getirmeye
evet yarıyormuş. Çok daha gelişmiş ama bu. Çünkü saniyenin binde biri kadar bir sürede müdahale edebiliyor. Şimdi saniyede 1000 kere çırpan bir kanat düşünün. Tamam mı? Dengesi bozulduğunda kanatlarına öyle bir ayar veriyor ki bir kanadını artık nasıl çeviriyorsa veya öbürünün vurusunu azaltıyorsa ve saniyenin binde biri kadar bir sürede müdahale edebiliyor. Hemen doğruluyor. Ya bu muhteşem bir mucize. Allah'ın yaratma sanatı.
60 milisaniyede bir rotasındaki 2 derecelik bir farkı 2 derecelik bir sapmayı anında hemen düzeltebiliyor sinek bu sayede. Bu jiroskop sistemi sayesinde. Ya yani uçaklarda da uçuş mühendisleri vardır. Diyelim işte bir ülkeden bir ülkeye 3 saatlik 1 saatlik uçuş. Orada mesela uçuş mühendisi aralıklarla sapmayı hesaplar ve ona göre kaptana yeni rota bilgisi verir. Şu dereceye doğru dönün diye. Bakın burada kaç kişi var çalışan. Artı bir de tabii o uçağı yapan mühendisler var. Akıl ürünü olduğunu belirtmek açısından söyleyeyim. Ama bakıyorsunuz sinek zaten bunu otomatik olarak otomatiğe bağlamış. Zaten o şekilde bilimsel açıklamanın yayını aldığı o şekilde. Sinekler otomatik pilotla uçuyor diye geçiyor.
Evet.
Yani orada peki kim bunu düşünen? Sinek mi? Kim bu hesaplamayı yapan? Yüce Allah'ın üstün yaratması işte bu.
Evet. Maşallah. Zaten şu slaydı gösterip bu konuyu anlatınca evrimcinin salonun tamamı güldü. Yani böyle bir rezalet olur mu? Böyle bir rezalete inanılır mı? Yani koskoca adamlar değil mi?
Evet.
İşte, pardon, buradaki amaç hani haşa Allah'a inkar etmek için
evet.
böyle bir vesile bulmak. Burada hani ne olduğu da önemli değil aslında. Hani ne kadar mantıklı olduğu da önemli değil. Çünkü böyle bir mantıksızlığın iddia edilmesi ve bunun konuşulması hiç olacak şey değil. Yani
deli saçması.
Deli saçması ve en böyle yani akli yetersizliği olan yani normal bir insan bunu çok rahat anlar yani.
Yani çok da çabuk çocuklar fark ediyor.
Hemen anlaşılacak bir şey. Yani belli ediyor. Ki burada dünyaya bakış açısı yani ideolojik olarak dünyayı evet. nasıl bakıyorsa yani Allah'ı inkar etmek üzerine bir görüşü var ve bunu eğer bir şekilde insanlara duyurmak, bunu hatta baskı unsuru yapmak istiyorsa buna bir vesile arıyor. Yani bu tür evet. şeyleri yoksa hiçbir şekilde iddia edilemez. Hakikaten de Darwin'in evrim teorisi o dönemde bu şeyle atılmış. Yani hı-hı. tamamıyla ideolojik olarak. Çünkü evet. bunu bulan da Darwin değil aslında. Yani bunu eskiden Sümerler'den, Mısır'dan beri gelen bir gelenek. Darwin'i dedesi biliyorsunuz bu hatta Darwin'i yolculuğa çıkartan, bu buluşu yaptırtan Darwin'in dedesi Mason. Hatta not defterleri var, notları var. Bakıyorsunuz o defterlerde çizimler var. İşte böyle kendince gene çizim yarı sürüngen, yarı şey böyle maymun, insan gibi böyle çizimlerle gönderiliyor. Hani ısmarlama bir teori olmuş evet. o dönemde. Sırf hani haşa Allah'ın varlığını inkar edilmesine bir olanak tanınsın. İnsanlar böyle yönlendirilsin diye. Tabii Darwin evrim teorisi sadece sizin de bildiğiniz gibi burada da çok konuşuldu. Böyle bilimsel bir teori anlamında değil. Bu tamamen sosyal yani sosyal Darwinizmi içeren bir ideoloji aynı zamanda. Bunu vesile ederek bunu işte insanlara bakın doğada bir çatışma var, tesadüflük var, işte bir başıboşluk var. İşte haşa insanda yarı hayvandır, hayvandan gelen bir canlıdır. Hiçbir şekilde sorumluluk duygusu taşımamak gerekir. Güçlü olanlar yaşar, zayıf olanların zaten ölmesi gerekir. Hatta buna da yardımcı olun gibi böyle inanılmaz böyle şiddet dolu, vahşet dolu bir görüş ortaya atmışlar. Böyle bir dünya görüşü. Bunu da işte bunların hepsine bu tür sapkın ideolojileri alternatif altyapısına koymuşlar. Hakikaten de bakıyoruz o dönemde işte 19. yüzyılda da özellikle işte İngiltere'de çocukları çalıştırıyorlar. Binlerce insan ölüyor. Sırf o zayıfların ezilmesi gerektiğinden dolayı. İşte insanları köleleştiriyorlar. İşte sömürgeleştiriyorlar. Yani muğazzam bir kıyım var. Sonra işte dünya
hastalıkları imkan sağlıyorlar.
Sağlıyorlar. Bir bakıyorsunuz dünya savaşları.
Evet.
Muazzam yani insanın aklını almayacağı bir hadise. Dünya savaşı ne demek? Milyonlarca insanın ölmesine sebep olur. Nasıl insan böyle vicdanı rahat edebilir? Yani böyle bir şey nasıl olabilir? Belli ki İnsanı tamamen hayvana benzeyen bir mahluk olarak tanıtıp ve kesinlikle bunların ölmesi gerektiği, yani sadece sorumsuzluk değil, hatta elimine edilmesi gerektiğini vurgulayarak bunları yaptılar hep.
İlerleme olması için böyle olması lazım diyorlar.
Tabii bu tamamen dünyanın tarihini, dünya tarihinde bu katliamları yapmak, bu değişiklikleri yapmak için uydurdukları bir teori. Yani bilimsel yönü aslında İlk başlarda da o kadar önemsenmediği çok anlaşılıyor şu iddialardan.
Zaten hemen sahiplenmiş.
Evet.
Hemen sahiplenmiş. İnsanlar da, sömürgeci devir zaten
evet,
o zaman.
Bir de propaganda güçleri evet. var. Bir bakıyorsunuz işte gazeteler, televizyon evet. daha sonra tabii televizyonlar. İşte bir bakıyorsunuz akademik çevrelerde, masonik çevrelerde muazzam bir yapılanma var. O yapılanma vesilesiyle de propaganda yapıyorlar çok güçlü bir şekilde. Bu propaganda da artık bunu sorgulanamaz hale getiriyor.
Evet.
Ondan sonra işte dünyada yaşanan bu felaketler, olaylar peşi sıra geldi. Ama ta ki inşallah...
Ta ki bilginin herkese ulaşabildiği devire gelinceye evet, kadar. Yani Davet Ullars'ın çıkmasına kadar.
Evet,
yani maşallah. Bugün artık bilgisayarda evine kim evet. girdiği zaman hemen bilginin gerçeğine milisaniye içinde hemen ulaşabiliyor.
Evet. Çok
burada problem yani. Yani. Bunu böyle bir şey beklemiyorlardı. Bilginin hala kendi tekellerinde olacağını yıllar sonra, yıllar geçse de kalacağını zannediyorlardı. Propagandanın temelinde bu var. Çünkü kendileri bilgiyi şekillendirip biz böyle kabul ettik siz de böyle kabul edin diyorlardı. Bu artık kalktı. Böyle bir oyun yok artık.
Bir de buna yani böyle hani karşı duracak birini olabileceğini düşünmediler. Yani bu cesareti evet. gösterecek, bu güçte olacak bir insanı düşünmediler. Hani programın başında da konuştuğumuz gibi hani böyle bir dünyada gerçekten hocamız Allah razı olsun hani tek başına evet. böyle bir zahiren çok güçlü sistemi yok edecek çalışmaları başlatıyor tek başına. Yani böyle bir şey tahmin etmediler. Yani bu çalışmaların olacağını tahmin etmediler. Tabii Allah ayet-i kerimede de var. Onlar bir tuzak kurdular evet. diyor ayet-i evet. kerimede. Meğerler inşallah. Allah da bir tuzak kurdu diyor.
Böyle kararlı birinin çıkacağını hesap etmemişlerdi.
Şimdi şöyle çok şaşırdılar. Şiddetin ve terörün dinlerden kaynaklandığını iddia etmeye başlamışlardı. İslam'da
Hristiyanlık hatta Musevilikte. Bunun olmadığı aslında terörün ve şiddetin kaynağının Darwinizmin olduğu söylenince çok şaşırdılar. Ve hocamız bunu bilimsel delillerle açıkladı. Çünkü Darwinizm materyalizmin doğaya uyarlanmış halidir. Materyalizm de maddenin sonsuzdan beri geldiğini iddia eden, değil mi? Sapkın bir felsefe, eski Yunan'a kadar gidiyor. Zaten Darwinizm de Sümerlere gidiyor, Firavun dönemine gidiyor, yine eski Yunan'a kadar gidiyor. Bunlar eskiden beri olan pagan felsefeleri, doğaya uyarlanmış hali. Bunlar dediler ki, diyalektik sistemini getirmişlerdi. Madde zıtlıklar içerisinde gelişir. Hatta bu Karl Marx'ın hocası Hegel, değil mi? Tez, antitez, sentez mantığını ortaya atan idealist bir felsefeci tanınmış. Karl Marx da bunu alıyor ve Darwinizmi dayanak olarak kullanıyor. Yani Darwinizmin güçlü olan ayakta kalır, zayıf olan yok olur gider. Çatışma ilerlemenin temelidir mantığını, işte o çatışma felsefesini diyalektik olarak. O diyor doğanın diyalektiği, bu da diyor toplumların diyalektiği diyor. Değil mi? Sınıflar arası çatışma olarak komünizmi uyarladı. Yani işçi sınıfıyla o dönemki iddiasına göre proletaryayla burjuva arasında bir çatışma olacağını iddia etti. Bu çatışmanın sonucunda proletarya çok ezildiği için sınıf bilincini ulaşacak, bütün ahlaki, milli, dini değerlerini kaybedecek. Daha sonra kapitalizm ortadan kendiliğinden kalkacak ve tek sınıfsız bir toplum oluşacak. Bunun da belirleyicisi ekonomidir demişti. Yani altyapı ekonomi, üst yapı işte din, hukuk, milli değerler gibi değerler diye iddia etmişti ki ekonominin bunların hepsini tamamını ortadan kaldıracağını, yani dinsiz bir yapıyı hedefliyordu. İşte bu çatışma mantığının zararı buradan kaynaklanıyor. Nitekim mesela baktığınız zaman böyle, değil mi? Marx ve Engels ikisi de Darwin'in kitabı çıkar çıkmaz okuyorlar ve onun böyle şaşırıyorlar. Yani kendi diyalektiklerini nasıl açıkladığını, doğanın diyalektiği olarak, dayanak noktası olarak şey ettiklerini. Bakın diyor ki burada, Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor. Bunu Marx söylüyor, Charles Darwin'in kitabı için söylüyor. Hatta Das Kapital'i de Charles Darwin'e ithaf ediyor. Diyor ki Charles Darwin'e gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan bizim görüşlerimizin doğal tarihini temelini içeren kitap işte budur diyor Charles Darwin kitabı için. Ama bu tabii çok zarar verdi dünyaya. Yani bir kere tarihin diyalektiğini açıkladığını farz eden, formülünü bulduğunu farz eden bu Marx'ın bütün iddiaları yanlış çıktı. Kendiliğinden oluşacağını iddia ediyordu değil mi toplumdaki bu yapının? Birdenbire gelişecek böyle, proletarya öbürünü seyredecek, sınıf bilincine ulaşacak, dünyaya hakim olacak. Bu kendiliğinden olacak diye öngörmüştü. Olmadı kendiliğinden. Bu sefer ortaya Lenin çıktı. Lenin şiddeti savunan, terörü savunan yapısıyla çok kanlı bir Bolşevik iktidarı oldu değil mi? Mesela Lenin'in ifadeleri var. Gelişme zıtların mücadelesidir diyor. Sonra diyor ki terörü prensip olarak hiç reddetmedik ve hiçbir zamanda reddetmeyiz. Ondan sonra devam ediyor bakın Lenin diyor ki bu bölücü PKK'nın da ana felsefesi, Leninist, Stalinist olan PKK'nın ana felsefesi. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarına yangınlar çıkartmak. Bunun yapılması gerekir diyor. Devletin hazinelerinden paraları almak. Bütün herkesin mal varlığına, devletin mal varlığına el konulsun. PKK da bunu söylüyor. Devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı. İnsanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır. Bunu dünyadaki bütün komünist örgütlerin değil mi felsefesi budur. Yani komünizm, Darwinizmin doğal sonucudur. Mutlaka komünizme ve faşizme gider Darwinizm mantıklarıyla, bu çatışma mantığıyla. İnsan hayvandır haşa değil mi? Yaratıcı yoktur mantığıyla. Komünizm doğal sonucu da terör ve şiddettir. Yani Karl Marx da bunu benimsemiştir, Lenin de benimsemiştir, Stalin de benimsemiştir, Mao da değil mi? Mao 60 milyon insan kesiyor. Çin sosyalizmi diyor, Darwin'e ve evrim teorisi üzerine kurulmuştur diyor. 60 milyon insan katlediliyor döneminde. Stalin aynı şekilde gençlerin diyor zihnini diyor temizlemek için Darwin'in öğretilerini öğretmemiz lazım gelir diyor. 20 milyon insan katlediliyor onun döneminde. Hitler alıyor ırkçı fikirlerini, Darwin ırkçı, haşa Necip Türk milletini aşağı bir ırk olarak göstermeye çalışıyor. Üstün ırklar, yani ona göre beyaz Avrupalı, daha çok evrimleşmiş hayvan modeli haşa, ona göre. Daha aşağı hayvan modelleri olan işte diğer ırkları, bütün ırkları haşa, yok edeceğini iddia ediyor. Hitler de bunu alıyor, faşizme ve nazizme uyguluyor. 55 milyon insan katlediliyor. 350 milyon insanın ölümünden ve milyarlarca insanın sakat kalmasından, şehirlerin yok olmasından, değil mi? Yetim ve öksüzlerin olmasından sorumlu olan ana felsefe Darwinizm'dir. Onun için hocamız buna 300 kitabından mesela 40 tanesi Değil mi? Sırf Darwinizm üzerine, bilimsel çürütülmesi üzerine, Darwinizm insanlara getirdiği belalar üzerine. Çok büyük bir bela. Yani siz bunu kaldırırsanız, Darwinizmi aldığınız takdirde çatışmanın felsefesi kalmıyor. Niye çatışma olsun? Kur'an'da çatışma var mı? Tam tersine merhamet var, sevgi var, değil mi? Şefkat var, masum insanları öldürmek yok. Kitap ehlini koruyup kolluyorsunuz. Hatta müşrikler, değil mi? Aman istediği zaman diyor Allah, onları diyor alıp korumanız gerekir. Yani canı pahasına Müslümanın, değil mi, koruması gerekiyor. Yetimlere, değil mi, öksüzlere nasıl sahip çıkılması gerektiğini anlatıyor Kur'an. Peygamberimizin hadisleri var. Savaşın şartları bildirilmiş. Savaş sırf müdafi amaçlarla yapılan bir şeydi. Peygamberimiz döneminde de öyle olmuş. Kur'an'da da o şekilde. Onlar size saldırdığı takdirde saldırılara saldırma izni verildi diyor Allah. Savaş açma izni verildi diyor. Hakikaten canınız tehlikeye girdiğinde çok doğal bir şey bu. Kendinizi savunursunuz. Ama Allah haddi aşmayın diyor. Yani gidip orada kadınları, çocukları, masum insanları bombalamak, öldürmek böyle bir konu yok.
Kim yapıyor bunu? Bebek katili, terörist başı ve amanesi, değil mi? Siz onun geçen okumuştunuz Darwinist düşüncelerini.
O kim tekrar var burada? Evet. Çok. Yani bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bakın.
Onlar da zannediyorlar ki işte böyle komünizmin hakim olacağını zannediyorlardı. Hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Yani bilimle temellerinin böyle temelinden yıkılıp yok olacağını hiç böyle bir şey tahmin etmiyorlardı maşallah. Evet. Evet. Hakkın çıkacağını, gerçeğin ortaya çıkacağını zannetmiyordu şeytan. Evet. Evet. Ve Deccal'in sistemi.
Evet.
Yani bak, gerçeğin ortaya çıkmasıyla beraber zaten bir anda yok oluverdi. Tıpkı ayette Allah'ın tarif ettiği gibi.
Evet.
Biz hakkı şeytandan Allah'a sınırım, hakkı baltının üzerine fırlatırız. O da onun beynini paramparça kılar.
Evet. İnşallah.
İnşallah.
Şimdi Apo'nun da tabii Darwinist olması tesadüf değil ki, rastlantı değil ki. Bu mantıklı olabiliyor ancak. Yani ancak bir insan Darwinist bir mantığı benimsediği zaman dünya görüşünü, onun üzerine tabii mutlaka onun doğal sonucu olarak şiddet geliyor, terör geliyor. Bakın diyor ki Apo, yani bebek katili, insan türünün Homo sapiens türünde günümüzün dil yapısına yol açan kavrama sürecindeki sıçrama, iradeli toplum oluşumlarına sıçratma imkanı vermiştir. Yabanıl toplum aşamasında insan grupları bir nevi gelişkin hayvan topluluklarının düzeyini yaşıyordu. Yani tabii ki Darwinizmi savunuyor. Ondan sonra Leninist fikirleri savunuyor. Stalinist fikirleri savunuyor. Ondan sonra binlerce insan katlediliyor. Bombalamalar oluyor, değil mi? Suikastler oluyor. Bunun, yani bu dünyanın her tarafında böyle. Komünizmde yüz milyonlarca insan katledildi. Faşizmden dolayı aynı şekilde oldu. Değil mi? Anarşizm, terörizm, ırkçılık. Kur'an'da ırkçılık var mı? Kesinlikle yok, değil mi? Allah üstün olanınız, takvacı üstün olanınızdır.
Adalet diyor Allah. Ve eşitlik var, evet, her zaman her yerde. Şimdi dilerseniz kısa bir ara verelim.
Evet,
az sonra inşallah tekrar devam edebiliriz.
Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bu Darwinizmi yıkılmaz, sarsılmaz zannediyorlardı. Hiç beklemiyorlardı birisinin böyle çıkıp Darwinizmi yerle bir edeceğini. Şimdi kısa bir VTR'miz var. Ondan sonra konuşmaya devam edelim.
Evet, internette dolaşan güzel bir video.
Evet, bizi sevenler hazırlamışlar. Hocamızı sevenler.
Bu uçağa bindiğiniz zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsınız. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak
İnsan
mükemmel
yapısı,
bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olamadığına göre.
Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor, değil mi? Kablo kullanıyor, evet, vesaire, evet, kullanıyor, vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim.
Doğadan geliyor, tamam, doğru.
Tamam,
ne
doğadan geliyor.
Var ama.
Biz de annemiz sorularımız yap.
Mert dayanır, namert kaçar. Yavre.
Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
Maşallah, değil mi? Hocamız çıkıp bu Deccal'in sistemine elinin tersiyle bir vurunca evet. Tuzlan buz oldu maşallah.
Maşallah. İnternette, Facebook'ta böyle gruplar var. Orada bizi seven bir arkadaşımız, hocamızı seven bir arkadaşımız hazırlamış. Gerçekten bütün olayı en güzel şekilde özetlemiş hali.
Bir de Avrupa'da, şimdi biraz önceki VTR'de de gördüğümüz gibi Avrupa'da muazzam bir panik oldu. Yani çok büyük etkisi oldu hocamızın eserlerinin, faaliyetlerinin. Özellikle filmde gösterilen Yaratılış Atlası'nın büyük etkisi oldu. Çünkü onların fikri sistemlerinin, yani o materyalist, darwinist fikri sistemlerinin temellerini yok etti bu eserler.
Evet, evet.
Yani bu çok önemli. Zaten biraz önce bizim konuştuğumuz konularda dönüp dolaşıp bu noktaya geliyor. Onların dünyaya baktıkları o materyalist, darwinist dünya görüşleri bugüne kadar yaşanan o acıları, savaşları, bütün işte kıtlıkları, yoklukları, yoksullukları vesile oldu.
İnşallah.
Hiçbir zaman yeryüzünde olması gereken sevgi, barış ortamı olmadı. Olamadı. Hatta Avrupa'yı müthiş bir bereketsizlik, sevgisizlik hakim oldu Avrupa'da. Ve şu anda da görüyoruz yani onun devamını. Çünkü hocamızın da ifadesiyle onların ruhları öldü. Yani o Darwinizm, o materyalizm onların ruhlarını yok etti, aldı ve geriye onları boş, böyle tabiri caizse cesetler gibi bıraktı ve o onları yok etti ve yok ediyor, devam ediyor. Şimdi tabii ki bunu tam böyle yok eden, kökünden bu dünya görüşünü bitiren bir eser geldiğinde Avrupa'ya, hem de en önemli kalelerine, akademik okullarına, işte hocalarına, öğretmenlerine, bu konuyla ilgilenen aydınlarına geldiğinde bu büyük bir bomba etkisi yaptı hakikaten. O dönemlerde hepimiz hatırlıyoruz. Böyle Fransa'dan, İngiltere'den bir sürü gazeteci, bir sürü televizyoncu sürekli böyle hocamızla röportaj yapmaya geliyorlardı. Sürekli hala devam ediyor onların şeyi. Çünkü yüzyıllardır süren artık o kültürleri değişiyor. Dünya görüşleri değişiyor. Bu bir devrin kapanmasına, yepyeni bir devrin açılmasına İnşallah. Vesile tamam. oluyor.
Maşallah.
İnşallah bundan sonra hocamızın da söylediği gibi inşallah savaşlar, kıtlıklar, o zorluklar bitiyor. Bu dönem sonundayız inşallah. Yepyeni böyle barış ve kardeşlik çağına giriyoruz Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah. Savaş ne kadar mantıksız bir şey değil mi? Yani bir insanın bir insanı öldürmesini bırakın. Bir insanın bir insanı öldürüyor, zaten gidip onu tutukluyorlar zaten. Cezalandırıyorlar, yargılıyorlar. Birçok insanın birçok insanı öldürmesi cinayetten çok daha öte bir şey. Yani insanlar ne kadar, nasıl kandırılmışlar, şeytanın nasıl oyuncağı olmuşlar böyle saçma bir ideoloji sayesinde.
Bir de insanlar birbirlerine sevgi gösteremez hale geldiler. Yani herkes egoist, bencil bir yaşam tarzı seçiyor. Yani adam şöyle bakıyor dünyaya, hani ben diyor nasıl daha iyi yaşarım, yani nasıl dünyanın nimetlerinden nasıl faydalanırım, nasıl daha işte kendimi daha uzun yaşayabilirim gibi egoist, bencil bir düşünceye giriyor. Ve bu düşünce ona aslında o düşündüğü hayatı yaşatmıyor. Bilakis böyle bir kere bir stresli bir hayat yaşatıyor ona. Çünkü her zaman böyle istediği şeylere ulaşma arzusu meydana getiriyor. Hiçbir zaman da insan sınırsız isteklerine ulaşamayacağına göre bir kere her zaman bir stres, bir az içinde yaşıyor. Ne zaman ki bir takım şeylere ulaştığında da bu sefer onları kaybetmeme korkusuna, stresine düşüyor. Yani en sonunda da ölüm olduğu için, evet. Yani mutlaka bu dünyadaki her türlü nimet, geldiğimiz mevki, makam, her şey yok olacağı için bu onları daha da bir karamsarlığa evet. itiyor. Dünya hayatı onlara bir azap haline dönüşüyor aslında. Evet. Yani sırf o dünya görüşlerinden kaynaklanan bir şey. Mesela gerçek anlamda dostları olmuyor. Gerçek anlamda bir zor duruma düştüklerinde onlara yardım edecek insanlar olmuyor. Tek başlarına kalıyorlar. Hatta evlendikleri insanlar, eşleri, çocukları bile düşman oluyorlar. Yani o kadar azap dolu bir hayatın içine aslında giriyorlar. Ama bunu en başında bencilce, egoistçe, en fazla fayda prensibiyle, yani hayattan en fazla zevk alma amacıyla yaparak giriyorlar. Ama sonunda yalnız kalmış, sevgisiz, itilmiş, kakılmış bir halde buluyorlar. Ve bu onlarda müthiş bir depresyon meydana getiriyor. Ruhsal çöküntüler meydana evet, getiriyor. Hatta evet. işte intiharlar
evet,
evet meydana getiriyor. Yalnız yaşamlar, işte evet. ölen insanlar oluyor. Mesela onun haberleri vardı geçenlerde. Mesela birçok Avrupa'da, ülkede yaşlı insanlar evlerinde ölüyorlar. Yani onlara bakacak, ilgilenecek kimse olmadığı gibi öldükten günler, haftalar sonra işte komşular kokudan rahatsız olarak onları buluyorlar.
Evet, evet.
Bu çok büyük bir ibrettir yani. Evet. Bu işte tam böyle Allah'a inkar etmenin verdiği azaptır onlara. Yaşadıkları bir şeydir. Evet. Halbuki insan sevgiden hoşlanıyor. Yani sevgiyle, muhabbetle, Allah rızasına uyarak yaşayabiliyor. Evet. Öyle huzur bulabiliyor. O anlamda insan tatmin olabiliyor. Başka türlü de hiçbir şekilde huzur bulamıyor. Mümkün de değil zaten. Böyle olduğunda işte fedakarlık yapan insan, insanlara iyilik yapmak isteyen, yapan, koşturan insan son derece huzurlu oluyor, mutlu oluyor, güçlü oluyor, sağlıklı oluyor, sağlık buluyor. Yani işte bu Kur'an ahlakının bize getirdiği nimetlerden bazıları. Ama bunu inkar eden felsefe düşünceler artık onun batağındalar ama demin de biraz önce de söylediğim gibi inşallah bu dönem bitiyor. Evet. Yepyeni bir dönem başlıyor inşallah. Tabii
insanlık anladı artık. Yani 20. yüzyıldaki tecrübeyi bir daha kimse yaşamak istemeyecektir. 350 milyon insanın öldüğü, sürekli savaşlar, kan dökme, baskı, zulüm. Mesela bu gittiğimiz yer değil mi? Lugano çok zengin bir yer. Yani İsviçre zaten dünyanın sayılı zengin ülkelerinden. O anlamda materyalist bir dünya görüşünü benimseyen biri için evi çok iyi, arabası çok iyi, yaşantısı çok iyi. Devletin işte sunduğu imkanlar çok iyi. Bir yer alt geçitte bir floresanın yanmadığı bile söz konusu değil. Söndüğü anda değiştiriliyor. Her şey en iyi şekilde göğe onlara göre ama intihar oranı en yüksek yerlerinden bir tanesi dünyanın.
Mesela.
Mutlu değil insanlar. Mümkün değil mutlu olması. Çünkü Allah söylüyor bunu değil mi? İman etmeyenlerin diyor şeytandan Allah'a sığınırım. Göğsünü göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılacağını bildiriyor Allah. Çok net olarak. Yani o sıkıntı işte çağın hastalığı stres dedikleri olayın hepsinin kaynağında, kökeninde bu var.
Evet.
Allah'a inançsızlık var. İnsan yani kalpler sadece Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Sadece Allah'ı anmakla. Mutluluğun tek çözümü değil mi? Allah'a kulluk etmek. Yani dünyanın bir yaratılış amacı var. Burası başıboş değil. Allah da bunu bildirmiş. İnsan buna uygun yaşadığı takdirde son derece mutlu oluyor. Tabii ki imtihan yeri burası. Hastalık da olacak, yaşlılık da olacak. Başka şeyler de olur değil mi? Allah insanı hapse de koyabilir. İmtihan ortamında.
Darlık da olur.
Akıl hastanesine de koyabilir değil mi? Suikastler de olabilir. Her şey olabilir. Fakat neticede hep mutlu olur insan, iman eden bir insan. Evet. Tam tersine öbür hayatı seçmeye çalışan dünyayı Allah onları da bir serapa benzetiyor. İnkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki serapa benzer diyor. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz. Yanında Allah'ı bulur. O da onun hesabını tam olarak görür diyor. Yani bir serap gibi böyle. Onun peşinden gidiyor ama yok aslında. Yani evet. O gittiği şey. Sonunda Allah'a buluyor ve hesap veriyor.
Mesela insanlar, şöhret olan insanları, ünlü olan insanların hani çok mutlu olacağını, çok iyi bir hayat yaşayacağını ve çok yani gerçekten bunu amaç edinilmesi gerektiği gibi bir şey ortaya koyarlar yani. Bir izlenim böyle. Birçok insanda da eğer ünlü olursam, şöhret olursam çok mutlu olacağım. Etrafımda bir sürü insan olacak. İşte benimle ilgilenecekler gibi bir böyle bir imaj çizerler böyle. Böyle bir yanıltıcı bir şey. Bir bakıyoruz işte ünlü insanlara, yani ünlü olunduğunda gerçekte insanların ilgi ve alakasının o kişiye değil, onun etrafındaki ranta, yönelik bir ilgi alaka olduğu anlaşılıyor. Hatta o insanlar o ünlü insana böyle kimi zaman hasetle bakıyorlar, kıskançlıkla bakıyorlar, kimi zaman işte onun ayağını kaydırmak için bakıyorlar, kimi zaman onun o imkanlarından, etrafından, ününden faydalanmak için bakıyorlar ama hiçbir zaman gerçekten onu sevdikleri için, onun dünyasını, ahiretini düşündükleri için bakmadıkları ortaya çıkıyor. Tabii o kişi de bunu hissediyor. Bunu hisseder hissetmez bir bunalıma, bir boşluğa düşüyor. Yani hayatı boyunca amaç edindiği şeyin aslında boş bir aldatmacı olduğunu görüyor ve bunalıma düşüyor. Hakikaten bir bakıyoruz ünlü insanlara, dünya çapında ünlü insanlara. Hepsi bunalımda, hepsi böyle bir takım şeyler deniyorlar. İşte uyuşturucuya düşüyorlar, hapislere düşüyorlar. Yani bir takım tabii gayri meşru işler yaptıkları için düşüyorlar. İşte evlilikler yapıyorlar. Diyorlar ki işte dünyanın en güzel insanları evlendi. En zenginiyle en güzeli evleniyor diye bir reklam yapıyorlar. Hemen bunlar boşanıyorlar birbirleriyle. Zaten bunu bir anlaşma olarak görüyorlar.
Başta yani, yapıyorlar zaten anlaşmayı.
Başta yani onlar da bunun bir oyun olduğunu biliyorlar. Artık bu böyle bir sektör gibi olmuş abi. Endüstri gibi olmuş. Bununla yaşayanlarını idare ediyorlar. Ve bu insanların birlikteliği ve ekranın önüne çıkmasıyla çok büyük bir insan kitlesi de hayatını böyle sürdürüyor. Yani tamamen bir şey. Hani tamamıyla hiçbir insani duygudan uzak bir sistem.
Model olarak gösterdikleri sistem zaten kendi içinde çürük.
Evet. Evet. Bu insanları hep böyle bela şey. Halbuki yani bir bakıyorsunuz böyle insan Allah rızası için bir insan sevildiğinde, onun böyle Allah'a olan yakınlığı görüldüğünde, bir mümin alametleri, Kur'an ahlakının özellikleri o insanda görüldüğünde ve bu sebeple sevildiğinde insanda karşılıksız müthiş bir sevgi oluyor. Böyle Allah sevgisinden de kaynaklanan inşallah. Böyle müthiş bir sevgi oluyor, bağlılık oluyor. Hiçbir çıkar, bir şey beklemeden böyle insanlar yardım ediyor. Mesela biliyorsun ki sana bir şey olsa, başına bir şey gelse, bir şeye ihtiyacın olsa o insanı her an arayabilirsin. Ve hiçbir şekilde seni reddetmez. Mesela onu biliyorsun. Biz mesela Allah razı olsun hocamız da vesile oldu. Böyle olaylar yaşadık. İşte Oktar da başında olmak üzere. Değil mi? Bir hastalık oldu. Evet. Yani o dönemi hatırlıyorum. Yani bizim aklımız ucundan geçmez. Yani tereddüt etmek bile yani Allah'a çok şükür. Varımızla gücümüzle ne varsa maddi manevi hani neyimiz varsa gideriz. Arkadaşımıza yardım ederiz. Dünyanın öbür ucuna gitse gene gider yanında oluruz. Nitekim Oktar aylarca Amerika'da yıllarca tedavi gördü.
Bir sene sürdü tedavi.
Orada, iki defa ilik nakli geçirdi.
Tabii
iki
çok
defa
büyük şeyler. Bunlar insan. yani insanın yani en yakınları bile yani orada tabii gördüğümüz biraz önce anlattığım insanların en yakınlarını bile yapamadıklarını insanın arkadaşları yani sırf Allah rızası için onu Allah için sevdikleri için onu da güzel ahlaklı gördükleri için ondan dolayı da bir sevgi duydukları için her şeylerini ortaya koyarak ona yanında oldular yani. Yardım ettiler.
Evet.
Yani bu çok güzel bir şey.
Evet. Bu ancak Kur'an ahlakıyla iman olacak bir şey.
Evet.
Çünkü Allah korkusu yani ben şimdi Allah'ın dilemesi dünyada bu hastalıktan yaşayan tek hastayım. Fakat hocamız ve bizim arkadaşlar o dönemde beni böyle kurtarmak için yani vesile olmak için var güçleriyle herkes değil mi? Dünya çapında kampanya oldu. 6 sene bakıldım. Sürekli yanımda bana bakan birisi vardı. Halbuki Darwinist mantıkla bakanlar ki böyle bu insanlar oldu. Herkes de biliyor kimlerin olduğunu değil mi? Beni o dönemde gözden çıkarmışlardı. Para vermeyerek nasıl ölecek bu masraf yapmayalım ölsün bizim masrafımız da daha büyümesin diye beni gözden çıkardılar. Hocamız başta olmak üzere arkadaşlarım kesinlikle öyle bir şeye razı olmadılar değil mi?
Evet tabii.
Ölse de ölene kadar en azından en alasından bakılacak şekilde böyle. Ki Allah bunu benim yaşamama da vesile etti tabii bu güzel tavrı, güzel ahlakı. İşte Kur'an ahlakı budur. Şimdi mesela yine bir arkadaşımız annesi için değil mi karaciğerini verdi. Çok büyük bir ameliyat geçirdi. Evet. İki hafta falan bayağı hastanede uzun süre kaldı. Hı hı. Ağrıları oldu ama helal olsun, gani gani helal olsun inşallah değil mi? Allah bir can kurtaran şeytan Allah'a sığınırım tüm insanlığı kurtarmış gibi olur diyor. İnşallah. İşte bu darwinizm öyle büyük bir bela ki deccali sistem. Bunu kalkması gerekiyor. Ki kalkıyor. Çok büyük bir müjde. Yani öyle umutsuz bir durum yok ortada. Tam tersine muazzam bir müjde var. Ahir zamanda yaşıyoruz. Hazreti Mehdi çıktı. Çok net. Hadislere göre değil mi? Ahir zaman alametlerine göre. Çok net şu anda ki zıl ve gölgesi dünyayı kapladı hakikaten. Darwinizm gidiyor. Yerine güzel ahlak, din ahlakı geliyor. Bu zaten Hazreti Mehdi'nin çıktığının büyük alametlerinden bir tanesi. Ki 150'den fazla alamet de gerçekleşti. Hazreti İsa'nın da aynı şekilde geldiğini anlıyoruz. Şu anda yeryüzünde olduğunu. Hazreti Hızır aynı şekilde görevi başında. Muazzam böyle bir altın çağa geliyor. Değil mi? Bunu Peygamberimiz tarif etmiş. İnşallah Üstadım Bediüzzaman'ın tariflerinde de var. Çok net olarak tarif edilmiş ve yaşıyoruz bu dönemi inşallah.
Ya Allah'ın adı anıldıkça, Allah'ın adı yüceltildikçe yeryüzünde Allah tabii ki bereketini açacak. Hem gökten hem yerden. Ve böylece hem sosyal çatışmaların da yaşanmadığı bir ortam tabii ki cennet ortamı olacak. Yeter ki Kur'an ahlaki hakim olsun.
Tabii. Hani bir bakıyorsun mesela dünyada fakir, açlıktan ölen insanlar var.
İnşallah.
Şimdi bir bakıyorsun öbür tarafta muazzam bir israf görüyorsun bazı yerlerde. Şimdi bu belli ki bir yanlışlık var yani. Böyle olmaması lazım. Yani göz göre göre açlıktan bu dönemde insanların ölmesi sırf bu Darwinist bakış açısından kaynaklanıyor. Başka hiçbir şeyden kaynaklanmaz. Çünkü biz orada insanlar ölürken bizim burada hani rahat böyle kendi halimizde işte günün akışında olmamız mümkün değil. Yani bunu düşündüğün zaman mutlaka bir çözümü var. Bu kadar insan ve bu kadar imkan var. Ne yapılır? Hemen toplanır, bir araya gelinir. Yardım edecek insanlar tespit edilir. Onlara bir takım hem yardım edilir hem belki onlara bir daha da hayatlarını idame ettirecek bir yöntemler de gösterilir. Yani bu çok kolaydır aslında. Yeter ki insanların bu bakış açısıyla bakması. Yani başka çünkü uzaya bile istasyonlar kuran yani insanlık var. Yani muazzam böyle harcamalar yapılıyor. Özellikle mesela silah yapılan harcamalar muazzam yani trilyon dolarlarla ölçülen bir şey. Bunun çok çok çok küçük bir parçasını ayrıldığında zaten dünyada açlıktan ölen insan kalmayacak. Yani bunun tek şeyi bunu dillendirmek, insanların istemesi, bunun söylenmesi, başka hiçbir şey yok. Yani bunları insanların sanki normal bir şeymiş gibi söylemişler ama aslında hiç normal değil, hiçbir insanın vicdanen rahat edebileceği bir durum değil.
Evet, yani mutlaka bunu duyanlar da görenler de vicdanen bundan rahatsız oluyordur. Ama buna karşı bir şey yapmamak da çözüm varken yapmamak da ona rıza göstermek gibi bir şey. Ya da gücüm yetmiyor diye tevil edebilirler. İşte şunu diyeceğim sonuçta buna Mehdi vesile oluyor. Yani dünyada bu söylediğimiz adaletin, merhametin, şefkatin tam olarak yerleşmesine Allah Mehdi'yi vesile edecek.
İnşallah.
Gerçekten
İnşallah.
Hiçbir insanın o güne kadar gücü yetmemiş olacak ona demek ki. Ya merhamet gücü ya şefkat damarı onu yapmaya gücü yetmiyor. Ya Allah korkusu, Allah sevgisi. Mehdi çıkıyor Allah'ın izniyle. Bakın Mehdi'nin kitapta özelliklerini açtım. Ya tam orası çıktı siz konuşurken. Yoksullarla ilgili konuşuyordunuz. Bakın diyor ki hadis-i şerifte Mehdi'nin özelliklerinden bahsederken yoksullara karşı merhametli. Şöyle geçiyor hadis-i şerifte. Çalışanlar üzerinde disiplinli olması, malı cömertçe vermesi ve yoksullara karşı çok merhametli olması Mehdi'nin alametlerindendir. Mesela Mehdi'nin başka bir özelliğinden bahsederken diyor ki mücadeleciliğine dair örnek verirken hadis-i şerif şöyle. Mehdi işi sıkı tutacak diyor. İnsanlar hakka dönünceye kadar mücadelesine devam edecek diyor. Yani Mehdi'de öyle bir Allah sevgisi, öyle bir Allah korkusu var ki İnsanlara karşı o sevgi ve merhamet yoğunluğunu yaşayan dünyadaki en birinci insan oluyor. Ve mücadeleci olmasından kaynaklanan da irade sahibi olduğundan dünyada bütün o zulüm, adaletsizlik, sevgisizlik sistemini kökünden değiştirebilecek yapıya da sahip Mehdi. Ve o vesile oluyor gerçekten dünyada.
Yani bir insanın duası aslında bütün dünyayı değiştirmeye yetebiliyor. Allah Tabii. yine yapıyor bunu Tabii. inşallah. Yapan yine Allah. Ama bir insanın hakiki bir şekilde bunu istemesi önemli olan burada.
Evet, orada ahlakı önemli. Mesela Mehdi'nin güzel ahlaklı olmasından bahsediyor hadis-i şerifte. Diyor ki Mehdi Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından peygambere benzer. Bakın ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Mehdi için. Mesela Kalem suresi 4. ayette de Peygamber Efendimiz'in ahlakından bahsedilir şöyle. Şüphesiz, şeytan Allah'a sınırım, şüphesiz sen üstün ve pek yüce bir ahlak üzerindesin. İnşallah. İşte bu ahlaka benzetmiş Peygamber Efendimiz de Mehdi'nin ahlakını kendi ahlakına benzetmiş. Yüce bir ahlak. Değil mi? Yüce bir merhamet, yüce bir şefkat, insanlara karşı duyarlılık, toplumlara karşı duyarlılık. Vicdanın gösterdiği şeyden vazgeçmeme. Onu düzeltmek için kökünden doğruya çevirmek için mücadele azminde olma ve kararlılıkla başına ne gelirse gelsin, değil mi? Yani kendini o konuda feda etme. Değil mi? İftiraya uğrarsa da önemli değil. Yeter ki o vicdani kanaatin, insanlara o şefkatin, merhametin, adaletin yerleşmesi için gayret etme mesela. Bu çok önemli bir şey. Bu güç ve irade Allah'ın izniyle ahir zamanda Mehdi'de en yüksek tecelli ediyor. Ve Allah dünyaya onun vesilesiyle o ahlakı yayıyor.
Evet. İnşallah. Allah'ın vaadi var zaten. Yani Kur'an'da İslam'ın hakim olacağı, değil mi? Allah tarafından vaat ediliyor. Mesela Nur suresi 55. ayet. Ki çok ayet var bu konuda ilgili. Onlarca ayet var. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Allah vaat ediyor yani, değil mi? İman edenlere ve salih amellerde bulunanlara. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, Allah değil mi Hazreti Süleyman'ı ve Zülkarneyn'i döneminde bir hakimiyet veriyor, güç ve iktidar sahibi kılıyor. Onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak. Kendileri için seçip beğendiği dinlerini, İslam'ı kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Şimdi Allah'ın vaadi var, değil mi? Bu vaat mutlaka gerçekleşecek. Biliyoruz ki ayrı zamanda yaşıyoruz. Başka vakit de kalmadı. İnşallah İslam'ın dünya hakimiyeti olacak. Güzel ahlakın hakim olduğu, değil mi? Darwinizm tamamen ortadan kalktığı. Yani Darwinizm ortadan kalkması da bir vesile, bir sebep oluyor tabii. Allah'ın dilemesiyle vardı o. Bu dönemde kalkıp yerine güzel ahlak hakim olacak. Bunun için de herkesin bir çaba göstermesi gerekiyor. Çünkü herkes Allah'a kendi hesabını verecek mutlaka. Biraz önce dediniz ya, yani bir haksızlık, bir zulüm yapıldığında mesela hocamızın verdiği örnekler var böyle. Yolda biri araba çarpıyor. Kimse onu ellemiyor böyle. Aman dur başım belaya girmesin diye. Şimdi bu haram olan bir şey değil mi? Tabii. Çünkü orada can çekişen bir insan var. Ona yardım etmemek ve ölüme terk etmek orada o şekilde, değil mi? Haram olacak bir fiil olmuş oluyor. İşte böyle yapılan bir zulüm var dünyada, değil mi? Afganistan'da, Irak'ta Müslümanlar katlediliyor. Dünyanın her tarafında bir zulüm ve fitne var. Buna seyirci olmak da olmaz, tarafsız olmak olmaz. Allah taraf olmamızı istiyor. Yani kimden? Allah'tan yana, değil mi? Dinden yana taraf olmamız gerekiyor.
Evet. Yani bunu istemek gerekiyor. Yani çok dua etmek gerekiyor inşallah. Bir ayette, kolunu şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar. Bize katından bir veli gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına savaşmıyorsunuz diyor ayet-i kerimede. İnsan gerçekten işte zayıf bırakılmışlar, işte böyle zor günler yaşayan insanlara karşı böyle bir merhamet duymak durumunda. Hocamız da biraz önce senin söylediğini belirtmişti. Gerçekten vicdanına uyan insanların başına birçok şey gelebilir demişti vicdanlarına uydukları için. Ama bu sevaptır inşallah. Bu Allah'tandır. İnsanlar bunu göze alarak yapacaklar dedi. Öyle hani vicdana uymak kolay değildir dedi.
Evet. Mantığa değil, vicdana bak. Evet. Çok önemli. Hani diyorlar ya böyle mantık evliliği yaptım, mantığıma uydum. Değil o. Mantık çünkü belaya girmemeyi, kolaya kaçmayı, değil mi? Evet. O emreder. Halbuki vicdan tam tersini, Allah'tan yana daha zor olanı, daha meşakkatli, daha şey olanı emreder, değil mi? O şekildedir. Yani Allah'ın ilhamı olduğu için tabii o daha zor gibi gözükür ama doğru olan da odur zaten. Vicdana uymaktır.
Şimdi okuduğunuz ayetin suresi ve şeyi kaç?
75. ayet 4. sure, Nisa suresi.
Şimdi katından bir veli gönder diye dua edilen kişi, tabi Kur'an bu işari anlamda söylüyorum, Mehdi'dir. 75 ile yani sure numarası ile ayet numarasını da toplarsak 79 eder.
Evet.
O da 1979, yani Hicri 1400 Mehdi'nin çıkış tarihini verir.
Evet. Evet. İnşallah.
Bunun için dua etmemiz gerekir. Yani insanların buna çaba harcaması. Yani en azından kalben inşallah Allah'ın inşallah Hazreti Mehdi'yi bir an önce vesile kılmasını, dünyadaki bu zulüm ve kargaşanın bitmesi için kalbi dua etmesi gerekir.
İnşallah.
Müslümanların biri araya gelmesi için, bir an önce bir dünyada İslam Birliği, Türk İslam Birliği'nin kurulması, tesisi olması, Hazreti Mehdi'nin zuhuru, Hazreti İsa'nın huzuru için dua etmesi ve bunu içten istemesi ve bunu dillendirmesi, anlatması da gerekir.
Şimdi ayette orada işaret olarak halkın bir kurtarıcı için dua ediyor olması var. Yani bir kurtarıcı tabii Hazreti Mehdi olmuş oluyor. Hadislerle beraber desteklediğimizde inşallah. Ve Kur'an'ı okuyan insana da Allah'ın bir uyarısı var. Size ne oluyor ki mücadele etmiyorsunuz? Ne oluyor ki cihad etmiyorsunuz bu konuyla ilgili olarak? Ne oluyor ki yardım etmiyorsunuz bu insanlara diye? Hepimize bir hitap var. Burada Mehdi ve talebeleri tabii olmuş oluyor. Tabii burada bütün Kur'an'ı okuyup da anlayan herkese bir hitap olduğu için herkes vicdanına uymak zorunda. Mehdi'ye yardım etmek zorunda inşallah.
Ya ben ne yapabilirim ki dememesi gerekir tabii. İnsanın. Çünkü insan tek başına samimi Allah'a içten dua ettiğinde inşallah Allah ona birçok yol açacaktır.
İnşallah.
Ve ahirette de o sorumluluğu en azından diyecektir. Yani ben kalben için için Allah'ım dua ettim. Çok istedim. Bu yolda elimden geleni yaptım diyebilecektir. Yani bunu düşünerek hareket etmesi gerekir.
Tabii yapılacak şey belli. Yani zaten bu dönemde olan mücadele fikri mücadele. Değil mi? Siz silahlı bir mücadele değil. Zaten silahlı mücadele bir yere varmak da mümkün değil. Çünkü bu şuna benzetilebilir. İşte bataklık var, sivrisinekler var. Sivrisinekleri teker teker avlamaya kalksanız mümkün değil. Hepsi yenisi gelecek sürekli. Hı hı. Bataklığı kurutmanız gerekiyor. Bunun için de Darwinizm ve materyalizm sapkın felsefelerinin ortadan kalkması gerekiyor. Bu da bilimle akıllı olur değil mi? Mesela iman hakikatlerinin öğrenilmesi, anlatılması. Şimdi hocamızın eserleri hakikaten çürütülemez ve çok hikmetle yazılmış, çok özenle hazırlanmış. Her bakımdan hem estetik olarak hem içerik olarak mükemmel. Bütün dünya söylüyor bunu, yani biz değil. Dünyanın her tarafında takdir görüyor. 73 lira çevrilmiş. 200 ülkesinde okutuluyor. Şimdi biz gidiyoruz orada. Değil mi? Ne kadar saygı ve hürmet var. Yani Darwinistlerden bile var bu. Üniversitelere gidiyorsunuz, oradaki hocalar konferansınıza geliyorlar. Konferansın sonunda hepsi olmasa bile bir kısmı gelip teşekkür ediyor, kitaplardan alıyorlar. Kitap götürdük orada, bayağı talep oldu böyle. Yaralış Atlası'nı gördüklerini zaten söylüyorlar, bize de gelmişti, bize de gelmişti diye böyle dünyanın önüne gelen üniversitelerinde. Dolayısıyla yapılacak şey belli, malzeme hazır, Allah imkanı vermiş. Herkes de yapabilir bunu. Bunları okursunuz, anlatırsınız. Kitapları okursunuz, okutturursunuz. Satın alıp dağıtılabilir değil mi Allah rızası için? İnternet sitesinden bu da mümkün. HarunYahya.org sitesinden. Bunun dışında işte filmleri yüklenip mesela CD'ler, bunlar fazla para tutacak bir şey değil. Birine verip onun imanına vesile olunabilir değil mi? Evet, ve arkadaşlarını toplarsınız, orada evde seyrettirebilirsiniz bir çay ikram ederek hep birlikte. Allah'a anmak zaten en güzeli. Herkesin imanının artmasına vesile olur. Bütün dünya değişir o zaman. İşte işte Türkistan Birliği'ni istemek gerekiyor. Allah'a yakınlık için dua etmek gerekiyor. Bunları yapmak gerekiyor ki zulüm ve bütün kargaşa ortadan kalksın. Yani yapılacak şey çok kolay aslında. Zor bir şey yok. Değil mi? İnsan oturduğu yerden bile çok şey yapabilir. Hatta hocamız mesela demişti ki Türk İslam Birliği'nin olması için herkes bir sayfa kağıt alıp şöyle bir parça kağıda yazsalar ben Türk İslam Birliği'ni istiyorum diye ve elçiliklere postasalar, herkes bunu yapsa hemen olur Türk İslam Birliği zaten. Yani böyle zor, karmaşık bir konu yok. Evet, Allah'ın yarattığı da çok açık. Allah kesin olarak var. Yani çok net bir şekilde. Belli ki dünya boşuna yaratılmamış. Bir yaratılış amacı var. O da belli. Değil mi? Allah kendini tanıtıyor. Ahireti anlatıyor Kur'an'da. İnsanın nasıl yaşaması gerektiğini bildiriyor. Herkes sorumlu. Yani ben Kur'an'ı bilmiyordum, yaklaşamadım, okuyamadım gibi bir mazeret de olmayacak ahirette.
Zaten o fıtrat üzerinde insan.
Evet.
Yani Allah insanı yaratırken, yarattığında onun kendi fıtratına, yaratılışına uygun bir din gönderiyor. Bununla ilgili ayet-i kerime de var Kur'an'da. Zaten insan fıtratı sevgiden, merhametten, evet, barıştan, fedakarlıktan, cömertlikten, ilgiden, evet, bundan hoşlanıyor. Allah da ahlak olarak bunları emrediyor, evet, bize zaten. İnşallah.
Şimdi şeytanın hilesi ayette de bildirildiği üzere çok zayıf, yani pek zayıftır. Şeytanın Allah'a sınırım, şeytanın hilesi pek zayıftır diye Allah bildirmiş. İnşallah bakıyoruz. Mücadele için de Allah en kolay yolu zaten, en mantıklı yol. Bakıyorsunuz işte anlatmak. Anlatmak zaten insanlar boş konuşacağına, işte bunları konuşunca, hikmeti konuşunca, aklı konuşunca zaten Allah kolay bir zafer verdiğini söylüyor inşallah. Yani kazanması da kolay inşallah. Yalnızca insanlara zor gelen şeytanın zor göstermesi var. Aslında hiçbir şey de zor değil, çok kolay. Allah yolunda mücadele etmek. Ve o kadar da büyük mükafatı oluyor inşallah. Hem evet, dünyada hem ahirette. Zaten en büyüğü zaten ahirette. Cennette ödüllendiriyor inşallah mümini. Ama bizim şerefimiz de zaten bu. Yani başka bir yolumuz da yok. Yani dünyada başıboş bir şekilde yaşamak. İşte 60'ına 70'ine hadi 110 yaşına geldin ama sonuçta yine ölüyorsun. Evet. Dünyada yapıp ettiğin hiçbir şekilde kar kalmıyor yanına. Yalnızca Allah yolunda yaptığın işler kar kalıyor yanına. Allah rızası için yaptığın şeyler, onları götürebiliyorsun yanında. O yüzden bu çok önemli.
Yani şeytan hep tarih boyunca böyle haşa Allah'ı inkar etsin diye insanlar sistemler meydana getirmiş.
Kendini unutturmuş.
Kendini evet. unutturmuş. Ön plana işte Darwinistler geçmiş, materyalistler geçmiş, evet. Marksistler geçmiş, Leninistler geçmiş, ateistler, satanistler bunlar geçmiş. Bunlar bir ittifakla insanları inkara yöneltmişler. Evet. Çeşitli gereçleri, araçları kullanmışlar. Kimi zaman işte onları korkutarak, kimi zaman bazı işte nefsani böyle güzellikler sözde yani görüntü olarak sunarak, andırarak böyle bir savaşa girmişler. Bu da hani hocamız da bunu daha önce söylemişti. Zaten bütün bu yaşadıklarımız, dünyadaki tüm bu yaşananlar iyi ile kötünün, inananla inanmayanın bir savaşı. Evet. Aynı zamanda. Tabii bunun yeri geliyor, kişileri değişiyor, yeri değişiyor, yurdu değişiyor ama özünde hep bu mücadele var. Karşılıklı mücadele var. İnananlar bu mücadeleyi mutlaka kazanacaklar İnşallah. Sonunda. Çünkü Allah'ın vaadi var. Ve inananların sayısı çok çok çok az olsa da mutlaka kazanacaklar. O yüzden biraz önce konuştuğumuz konu devamı olarak insanlar az da olsa, hatta bir avuç insan bile olsa koca dünyaya karşı samimi Allah'a inanıyorlarsa, içten samimi bir inançları varsa, güçleri varsa, mücadele azimleri varsa mutlaka Allah sonunda inananları galip getiriyor.
İnşallah.
Mutlaka yeryüzüne kendi hak olan İslam ahlakını yerleşik kılıyor. İşte insan bu amaçla yani bu düşünceyle hareket etmek durumunda. Yani böyle hareket edecek. İnşallah sonuçları zaten Allah bize gösterecek inşallah.
Evet, böyle dışarıdan seyretmek olmaz. Yani insan mutlaka bir şekilde taraf olur. Ya Allah'tan dinden yana taraf olur. Ya da zulümden, kötüden yana taraf olur. Tarafsızlık olmaz yani bu işte. Çok net, evet. Kur'an'da bildiriliyor zaten bu şekilde değil mi? İnşallah.
Tabii. Pardon. Buyurun, estağfurullah.
Estağfurullah. Yani yapılacak şey de dediğimiz gibi yani çok kolay. Zaten her şey hazır. Şöyle güzel canlara bir bakalım mı araya? Alalım mı? Ne diyorsunuz?
Tabii çok iyi.
Maşallah.
Allah'ın güzelliklerinden bir demet.
Bayağı sevimli oluyorlar mesela. Hiç değil mi, tesadüfen olacak bir şey değil. Çok Allah güzel yaratmış. İnsanın hoşuna evet. gidecek değil mi? Ruhunda böyle bir güzellik meydana getirecek şekilde.
Evet. Estetik.
Tabii.
Bundan da tabii zevk almayan insanlar da çıkabiliyor. Tamamen materyalist eğer. Bunları görüp geçebiliyorlar. Allah'ın ayetlerini dikkate almadan.
Bakın hiç tesadüfe yer olmadığı çok belli değil mi?
Evet.
Mükemmel bir düzgünlük, simetri. Altın oran var, estetik var, sevimlilik var değil mi?
Renk uyumu var.
Sanatının evet. da tecellisi. Güzellik.
Maşallah. Şu renkler mesela.
Boyanmış yani özel boyanmış gibi.
Bunlar da kutuplarda öyle yaşıyorlar.
Başaklar bunlar da.
Bize böyle hayvanlarda sevgi olması da mucize. Çok büyük mucize maşallah.
Bu da vahşi bakın hayvanı, vaşa.
Vaşak mı?
Evet. Şimdi bu da ayırdamın özelliklerinden bir tanesi. Vahşi hayvanların ehilleştiği Mehdi döneminde özellikle. Mehdi'nin de ortaya çıkışıyla inşallah. Onun böyle yavaş yavaş alametleri de başladı. Hakikaten değil mi? Hmm. Çok vahşi hayvanların birbirlerine zarar vermediklerini, insanlara zarar vermediklerini görüyoruz. Yani kedi gibi sevdiriyor kendini. Normalde çok vahşi bir hayvandır bu.
Oğlum sesi de vardı gerçi. Açık mı belki?
Evet.
İşte Mehdi'nin zıl ve gölgesi altında olduğunu söylüyor ya hocamız hani dünyanın. Yani siyasette de insanlarla da. Çünkü sevgiyi dağıtıyor Mehdi. Bütün şeyleri sevgi üzerine olmuş oluyor. O sevgi hayvanlara kadar yayılıyor.
Evet.
Anlıyorlar ondan yani Maşallah. O ruhtan.
Bu da evet. Bakın şimdi arının gösterdiği akıl alametlerinden bir tanesi. Allah'ın dilemesiyle tabii. Bu bir orkide. Bir çiçek türü. Bunun üzerinde bakın polenlerin olduğu şu sarı tüpler var. Şimdi arı bunlardan alacak ama sarı tüpün ucunda bir delik var ama polenler o tüpün içinde değil daha dipte. Onları alabilmek için bakın çok özel bir teknik uygulayacak. Bakın bu tüpler. Bunları nasıl açacak? Şimdi tüplerin dibinde polenler. Onlara ulaşması gerekiyor nektar.
Yani kapalı bunlar şu anda. Büzülmüş evet. durumda değil mi tüp?
Evet. Bakın geliyor. Bu tabii açamıyor. Şimdi arı geldiğine bakın. Özel bir taktikte. Böyle geçelim şöyle.
Evet. Geldiğinde özel bir frekans meydana getirerek titreşim onları patlatacak. Bakın gördünüz mü saçıldı etrafa sarı sarı. Bu vızıltısını özel bir şekilde bakın sese dikkat edin. Değiştiriyor. Titreşimi arttırıyor. Titreşimi arttırdığı takdirde şimdi bunu vibratörle yapacak bu vibrasyon aletiyle. Vibrasyon aletiyle. Bakın onu yaklaştırdığında belli bir frekansa geldiğinde patlatıyor onları. Arada bununla patlatıyor. Şimdi bir arı nereden bilebilir hangi frekansta onun patlıyor? Öyle bir şey olacağını nereden kestirebilir değil mi?
Fiziki özelliği biliyor. Kanunu biliyor.
Evet. Bu tabii Allah'ın yaratma sanatının göstergelerinden bir tanesi. Çok açık bir şekilde. Yani Darwinizm, Marvinizm yani bu saçmalık Allah'ın dilemesiyle inşallah. Bilimdeki büyük ilerlemeler de tabii vesile oldu buna ama bunları ortaya çıkartacak biri gerekiyordu. İşte hocamız bunu yaptı. Bu delillerle çürütüldü Darwinizm'de. Yani
bilimin imana insanı götürdüğü hakikaten Sayın Adnan Oktar'ın eserleriyle böyle bir mantık evet. Anlaşılmış oldu.
Bakın bu da yine bir çiçek türünde. Şu kol var. O kolu herkes, her böcek hareket ettiremiyor. Onu hareket ettirecek büyük bir böcek olması gerekiyor. Bu da bir yaban arısı. Gelecek. Bakın yaklaştı. Ki diğerlerinden daha büyük ve ağır. Ona dokunduğu anda polen patlıyor yukarıdan. Tepesine geliyor, ona yapışıyor. O da başka çiçeğe götürüyor onu. Bu şekilde döllenme gerçekleşiyor.
Maşallah.
Maşallah.
Yani birbirlerine o zaman çiçek çok var. Çiçek mi çok akıllı?
Evet.
Çiçek mi daha ya akıllı arıdan şey, arı mı daha akıllı?
Allah tarafından yaratılmış. O böcek de ona uygun yaratılmış. Böyle ikisi evet, birlikte.
İkisi beraber.
Evet.
Aynı anda
uygun içerisinde yaşıyorlar. Evet.
Allah'ın aklı her yere hakim. Her yerde var.
Evet. Bu da yine bir başak. Muazzam sevdiriyor kendini. Çok da sevimli. Ya bu kadar vahşi bir hayvanın böyle sevdirmesi de bir mucize tabii. Yani ancak ahir zaman da olabilecek olaylara işaret ediyor. Maşallah. O dönemde hızla geliyor inşallah. İşte zaten Mehdi döneminde değil mi? Göklerdeki kuşlar, denizlerdeki balıklar bile ondan razı olurlar diye geçiyordu hadiste. Çok da sevimli.
Şu hayvanların sevgiden anlaması da aslında çok büyük mucize yani sonuçta. Hayvan ve insan
dağda yaşayan bir hayvan.
Evet,
adı
o sevgiyi
zaten.
Anlıyor.
O sevgiyi biliyor, şefkati biliyor.
İnsanın kendini sevdirtiyor. Hatta özel olarak yani kuşlar evet. Var mesela kafalarını uzatıyorlar, boyunlarını uzatıyorlar. Evet. Yani böyle bir şey. Yani belli ki Allah onu yaratan Allah, bizi de yaratan Allah evimize böyle bir sevgi koyuyor. Biz de onu Allah'ın tecellisi olarak gördüğümüz için onun sevimliliğini, güzelliğini o maksatta sevdiğim için Allah da kalbimize sevgi veriyor o gözle baktığımız için. O hayvanın yaratılışında da o var. Böylece biz Allah'a zikretmiş oluyoruz o sevgiyle, evet. O güzellikle. Allah'ın güzelliğini, yüceliğini zikretmiş oluyoruz inşallah.
Köpeklerde bile Allah vefa duygusunu koymuş mesela. Evet. Unutmuyor.
Mesela çıkıyor, o sevgi sahibine. Ortamını oluşturmak önemli. Şimdi iman edenlerin o sevgi ruhunu kazanmasına ahir zamanda Hazreti Mehdi vesile oluyor. Değil mi? Eskiden daha farklıyken imanını kazanınca insan, Allah ona vesile edince o sevgiyle bakmaya başlıyor ve o sevgiyle hayvan sevgisi, insan sevgisi, bitki sevgisi o yayılıyor. Mesela demin Oktar bahsetti, onunla ilgili hadis var okuyayım. Mehdi ile ilgili onun hilafetinden yer ve gök ehli hatta havadaki kuşlar bile razı olacaktır. Yani hayvanlar da razı oluyor. Diyor ki mesela ümmeti Muhammed'den, Mehdi'den memnun olmadık hiçbir fert kalmayacaktır. Hiçbir fert kalmıyor. Mehdi zuhur eder, herkes sadece ondan konuşur, onun sevgisini içer ve ondan başka bir şeyden bahsetmezler. Onun sevgisini içer diyor. Yani insanlara sevgiyi aşılıyor, sevgiyi dağıtıyor. Allah sevgisinden kaynaklanan bir sevgi. Evet. Kendisi Allah'ı çok sevdiği için ve bütün varlıklara da aynı sevgiyle yaklaştığı için insanlara Allah sevgisini aşılıyor. Bu zaten insanların aradığı o. Yani sevgisizliğin evet. Hakim olduğu dünyada umutsuzluk ve umutsuzluğun getirdiği o çöküntüden sonra aradığı, aç olduğu şey sevgi zaten. Evet. Ve gerçek sevgiyi de Mehdi'de gördüklerinde Allah sevgisinden kaynaklanan sonsuz bir merhamet ve şefkatin tecellisi olarak o sevgiyi açlar. O sevgiyi Mehdi'nin vesilesiyle kazandıklarında ve etrafında gördüklerinde ve o öyle bir ortam oluştuğunda Mehdi'den razı oluyor bütün inşallah herkes.
Maşallah.
Maşallah.
Bir ayette Allah kovmuş ya da Allah'a sınırım. Allah diyor merhametlilerin en merhametlisidir diyor Cenab-ı Allah. Merhametlilerin en merhametlisi. Yani Allah'ın merhameti sonsuz inşallah. O da kullarında tecelli ediyor. İnşallah en fazla Hazreti Mehdi'de tecelli ediyor. Edecek inşallah. Göreceğiz hepimiz inşallah. O merhamet sevgiyi beraberinde getiriyor. Çok önemli. Yani gerçekten canlılara, insanlara, hayvanlara merhametle bakabilmek çok önemli. Mesela hiçbir zaman Darwinist bakış açısı, materyalist bakış açısıyla bakamaz insanlar. Bakılamaz yani. Merhamet bilakis eğer güçsüzse yok edilmesi gerekir. Güçlüyse sakınılması gerekir, uzak durulması gerekir. Yani gözüne bakılmaması gerekir. Böyle insanlar böyle korku dolu, tamamen böyle soğuk, böyle kasvetli bir dünya kurarlar kendilerine Darwinist bakış açısında olanlar. Halbuki Allah için sevenler, bakanlar merhametle bakarlar. Yani Allah'ın tecellisi olarak görürler. Gerçekten o sevimli küçük canlıların o acizlerini görüp, o biraz şuursuz bakışları görüp ona merhamet, şefkat duyarlar. Allah da nasip eder. İnsan kalbinde bir sevgi duyuyor. Yani onun devamı olarak bir sevgi duyuyor. Evet. Yani insanlara da öyle. Mesela insanların zayıf noktalarını, işte kusurlarını bakılırsa hiçbir zaman insanlar sevilemez. Yani hatta böyle bir hatasından dolayı, bir yanlışından dolayı insan ona karşı bayağı bir kinlenebilir. Yani karşısındakine karşı o bakış açısında olan. Ama merhametle bakan, hani Allah rızası için bakan, Allah'ın onu öyle yarattığını düşünerek bakan, o açığını onu kapamak ister yani. Onu böyle şefkatle, onun azizinden dolayı şefkat duyar. Dolayısıyla peşinden sevgi duyar insan. Yani bu bakış açısını getirmek çok önemli. Yani böyle Allah'ın rızasını, Allah'ın tecellisini olduğunu bilerek bakmak, merhametle, sevgiyle bakmak çok önemli.
Şimdi müminlerin özelliği zaten bu. Allah'ın ayetlerini bakınca tanımaları. Yeryüzünde gezip dolaştıklarında Allah'ın ayetlerini, Allah'ın yaratılış delillerini, Allah'ın varlığının delillerini görmüş oluyorlar bu şekilde. Ve kıymet veriyorlar, değer veriyorlar. İşte canlılardaki mesela harikaları görüp de anlayabilenler yalnızca müminler oluyor inşallah.
Maşallah.
Evet doktor hocam, Kur'an, var mı yeni bir şey?
Evet, Kur'an mucizelerinden bahsedelim mi inşallah? Böyle çok iyi. Kur'an'da mucizeler saymakla bitecek değil. Tabi ilahi bir kitap olduğu için inşallah Allah'ın yarattığı. Baktığımız zaman da hakikaten her gün yeni bilimsel gelişmelerle yeni yeni mucizeler ortaya çıkıyor. Mesela hareketlerimizi yönlendiren bölge var beynimizde. Şimdi şeytandan Allah'a sığınırım. Allah bir ayette şöyle buyuruyor. Hayır, eğer o bu tutumuna bir son vermeyecek olursa andolsun onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz. O yalancı, günahkar olan alnından. Bakın alın bölgesine dikkat çekiliyor. Yalancı ve günahkar. Değil mi? Allah bildiriyor. Hakikaten son yıllarda yapılan araştırmalar kafatasının alın bölgesinde beynin bazı faaliyetleri yöneten bölümünün bulunduğunu göstermiştir. 1400 yıl önce Kur'an'da dikkat çekilen bu bölge ve görevi hakkında bilgilere günümüz bilim adamları ancak son 60 yıl içinde açıklama getirebilmişlerdir. Bu bölgenin fonksiyonları hakkında fizyoloji dalında yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen bilgiler Essentials of Anatomy and Physiology yani Anatomi ve Fizyolojinin Esasları isimli kitapta şu şekilde geçmektedir. Bakın bilimsel bir alıntı burada bu tanınmış kitaptan. Hareketlerin motivasyonu, planlama öngörüsü ve başlatılması alın loblarının ön kısmı olan ön alın bölgesinde cerebrum gerçekleşir. Burası çağrışım korteksinin bir bölgesidir. Hareketle olan ilgisiyle beraber ön alın bölgesinin aynı zamanda saldırganlığın da fonksiyonel merkezi olduğu düşünülmektedir. Bu açıklamalardan da anlaşıldığı gibi beynin ön alın bölgesi planlama, motivasyon ve iyi veya kötü hareketlerin başlatılması, yalan ve doğrunun söylenmesiyle ilgili faaliyetlerin tümünü yürütmektedir maşallah. Ayeti yani, hatırlayalım tekrar bakın. Evet. Onu yalancı...
Günahkar bakın, olan alnından
evet,
diye geçiyor inşallah.
Tam bilimsel gelişmelerde tam onu söylüyor bakın. O evet, yalancı günahkar olan alnından diye bildiriyor evet, Allah.
Yalan alın bölgesi, burada, evet, burada karar veriliyor. Yine kötülük de yine burada karar veriliyor. Harekete geçiriliyor.
Evet.
Evet maşallah.
Kur'an'ın Allah sözü olduğunun kanıtlarından bir tanesi. Zaten yani bilimsel delillere de ihtiyaç yok ama Allah bir mucize olarak da güzellik olarak da
Bunlar yaratılmış.
Yani suç da yine orada karar verilip yapılıyor. Saldırganlık orada. Yani bu kadar detaylı olması, ayette birebir mümkün bilimsel verilerini Kur'an'ı doğruluyor olması zaten başlı başına Kur'an mucizesi.
Maşallah. Evet. Suçun oluşumuyla ilgili bir mucize var inşallah. Bilimsel mucizesi yine Kur'an'daki bilimsel mucizelerden birisi. Evet. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için hayvanlarda da elbette ibretler vardır. Size onların karınlarındaki fers, yani yarı sindirilmiş gıdalar ile kan arasından, içenlerin boğazından kolaylıkla kayan dupduru bir süt içirmekteyiz. Allah buyuruyor ayette. Vücudun beslenmesini sağlayan temel maddeler sindirim sistemindeki kimyasal dönüşümler sonucunda oluşur. Sindirilen bu besin maddeleri daha sonra bağırsak duvarından kan dolaşım sistemine geçerler. Kan dolaşımı sayesinde ilgili organlara sevk edilmiş olurlar. Bakın burada sütün yapısı görülüyor. Çok mucizevi bir yapısı var zaten. Sütün fizyolojik oluşumu. Yandaki bu tabloda mide kanalından gelen, bakın, yarı sindirilmiş besinlerle damarlardan gelen kanın birleşerek vücuda dağılımı görülmektedir. Bu karışımın bir kısmı kaslara ve diğer vücut dokularına dağılırken bir kısmı da süt bezlerine süt olarak salgılanmak üzere ulaşmaktadır. Süt bezleri de diğer vücut dokuları gibi kan yoluyla kendilerine getirilen sindirilmiş gıdalarla beslenirler. Bu nedenle kan, besinlerden gelen gıdaların toplanıp iletilmesinde çok önemli bir rol oynar. Süt de tüm bu aşamalardan sonra süt bezleri tarafından salgılanır ve sindirilmiş besinin kan dolaşımıyla taşınması sonucunda oluştuğu için besin değeri oldukça yüksektir. İnsanlar ne hayvanın karnındaki yarı sindirilmiş besini ne de hayvanın kanını doğrudan tüketebilirler. Hakikaten değil mi? İkisini de tüketmek mümkün değil. Bunları doğrudan tüketmeleri ciddi zehirlenmelere, hatta ölüme yol açabilir. Ama Allah yarattığı son derece kompleks biyolojik sistemler sayesinde bu sıvıların içinden temiz ve sağlıklı bir gıdayı insanların faydasına sunmaktadır. Böylece insanların doğrudan tüketemeyeceği kan ve yarı sindirilmiş besinler içilir nitelikte besleyici süt üretilmiş olur. Görüldüğü gibi Nahl suresinin 66. ayetinde sütün biyolojik oluşumu ile ilgili tarif edilenler günümüz biliminin ortaya koyduğu bilgilerle büyük bir uyum içerisindedir. Memelilerin sindirim sistemine yönelik uzmanlık gerektiren böyle bir bilginin de kulağında olması tabii Kur'an'ın Allah sözü olduğunun çok açık bir kanıtı. Yani hakikaten sütün öyle bir besleyici özelliği var ki hala aynısı yapılamıyor. Anne sütü şu anda en makbul olanı. Dünyada değil, milyarlarca dolarlık mama sanayileri var. Dünyanın bütün ülkelerinde, gelişmiş ülkelerinde, her tarafta, Avrupa'da, Amerika'da aynısı yapılamıyor. Bu tabii çok büyük bir mucize. Programımızın sonuna gelmişiz. Herkes son sözlerini alalım.
Ara.
Devam edebiliriz.
Tamam. Evet, tamam. Evet, kısa bir aradan sonra yine birlikteyiz. Bir Kur'an mucizesiyle devam edelim mi?
Tabii, çok iyi olur.
Şimdi atom altı parçacıklara da işaret var Kur'an'da. Hakikaten bu da çok büyük bir mucize. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak saklı kalmaz. Bundan daha küçük olanı da, daha büyük olanı da istisnasız, mutlaka apaçık bir kitapta yazılıdır. Bakın ayette dikkat edelim. Zerre ağırlığınca hiçbir şey ondan uzak kalmaz diyor Allah. Allah'tan. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın. Yunus suresi 61. Şimdi ayetlerde zerreden ve bundan da küçük parçalardan söz edilmektedir. Arapçada zerre kelimesi insanların bildiği en küçük parçacık, toz, atom anlamlarını taşımaktadır. Yakın tarihte atomun içinde proton ve nötronlardan daha küçük parçaların olduğu keşfedildi. Atomun içindeki alt parçacıkları ve onların hareketlerini inceleyen parçacık fiziği isimli fizik dalı ortaya çıktı. Hakikaten parçacık fiziği bir kuantum mekaniği var mesela, değil mi? Daha ufak parçacıklar. Parçacık fiziğinin yaptığı araştırmalar atomu oluşturan proton ve nötronların kuark adı verilen daha alt parçacıklardan oluştuğunu ortaya çıkardı. Zerre ile ilgili ayetlerde özellikle ağırlığa dikkat çekilmektedir. Miskale zerretin, yani zerre ağırlığınca ifadesindeki miskal kelimesi
ağırlık anlamındadır. Atomu bölünebilir hale getiren proton, nötron ve elektron gibi parçaların atoma aynı zamanda ağırlığını veren bileşikler olduğu keşfedilmiştir. Maşallah.
Maşallah.
Kur'an'da tabii çok büyük bilimsel mucizeler var. Bir de Allah bilimi farz kılmış. Yani Kur'an'da değil mi? Yapın diyor Allah. Yani düşünmeyi, Allah'ın ayetlerini öğrenmeyi, değil mi? Allah'ın ayetlerini hem nefislerinde hem dışarıda afakta sizlere göstereceğim diyor. Siz de onları bilip tanıyacaksınız. Hakikaten de insanın imanını artmasına vesile olan, değil mi? Allah'ın sonsuz aklını, sonsuz sanatını ortaya koyan çok önemli deliller. Bunları bildikçe ayetin de belirttiği gibi, Allah'ın belirttiği gibi Kur'an'da alim olanlar Allah'tan içi titreyerek korkar ayet doğrultusunda da insanın Allah'a olan sevgisini, korkusunu arttırıyor, değil mi? İnsanın imanını arttırmaya vesile. Bunun için de hakikaten bunların öğrenilmesi, birbirlerine anlatılması, aktarılması çok güzel bir hizmet olur. Dinin yayılması için, insanların imanını artması için. Bu da hocamızın kitaplarında zaten
maşallah
fazlasıyla en güzel şekliyle, en yeni bilimsel delillerle var.
İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de yani her şeyin anlatılmış olması apayrı bir mucize. Yani her şeyi kapsayan bilgi var Kur'an-ı Kerim'de.
Evet.
Yani hiçbir şey unutulmamış, her şey açıklanmış, örnekler verilerek. Şimdi atomun açıklanmış olması bir mucize, atom altı parçacıklarının açıklanmış olması daha bir mucize.
Alemlerin
ötesinde Rabbi ise, evet, ötesinde düşün. Bunun daha ötesinde ise Allah zaten yoktan var ettiğini söylüyor. Yani var ama yokluk mertebesinde Allah yaratıyor.
Bir de demin söylediğim kolmuş eden Allah sanırım alemlerin Rabbi olarak geçiyor evet. Kur'an-ı Kerim'de.
Yani bir alem değil, başka alemler de olduğunu Allah haber veriyor, değil mi? İnşallah
evet,
doğru.
Tabii mesela en küçücük parçacık atom olarak bilinirken daha sonra daha küçük parçacıklar, hatta onlardan da daha küçük parçacıklar olduğu keşfediliyor. Yani Allah her bir alemde tecelli ediyor, gösteriyor inşallah.
Bunlar 21. yüzyılın bilgileri, öyle değil mi?
Tabii.
Mesela işte zamanın göreceliliği Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış. Melekler ve ruh ona sizin saydığınız bin yıllık bir günde yükselir diyor. Evet. Melekler ve emir inşallah, değil mi? Evet. Yine, mesela o şekilde bir zamanın göreceliliği var. İnşallah.
Evet.
Bunu başka hiçbir yerde kaynakta bulamıyorsunuz. 1400 yıl önce yazılmış bir kaynakta bunun bilgisi yalnızca Kur'an-ı Kerim'de var. İnşallah. O zaman her şeyi yaratan Yüce Allah'ın sözü olduğunun bir kanıtı olmuş oluyor. Bütün bunların bu şekilde ortaya tek tek çıkıyor olması. Bilimsel verilerin, Kur'an ayetlerin bu şekilde doğruluyor olması. Çok büyük mucize olmuş oluyor Allah'ın izniyle.
Yani insan detaylara baktıkça, detaylardaki aklı gördükçe imani derinliği artıyor. O yüzden ilmin gelişmesi, bilimin gelişmesi de aynı oranda bizim imanımızı artmasına vesile oluyor bu dönemde ve yaşadığımız ahir zamanda. Gerçekten detaylar çok önemli ama insanlar Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde düşünmezler mi, düşünmez misiniz diye Allah ayetinde geçiriyor. Düşünmenin önemi vurguluyor. Bakmazlar mı şu deveye nasıl yaratıldı diye Allah, Cenab-ı Allah buyuruyor, bize emrediyor. Gerçekten de buna bakılmadığında, yani o deve nasıl yaratıldı, yani en detaylarına kadar bakılmadığında insanlarda Allah muhafaza bir şuursuzluk meydana geliyor.
Evet.
Yani bir şuursuzluk ve bir yani böyle bir kütlük meydana geliyor. O imanın inceliği, derinliği insanlarda tecelli etmiyor. O zaman da işte her türlü felaket beklenir hale geliyor insanlardan. Ama insan şuurla baktığında etrafına, yaratılanlara, nasıl yaratıldığına baktığında, detaylarını gördüğünde bir kere orada çok büyük bir şuur, akıl ve güç görüyor. Onu gördüğü zaten, gördüğünde zaten insanın iman etmemesi mümkün değil. Aynı zamanda Allah'la arasında derin bir bağlantı oluyor.
Evet.
Zaten bütün insanın sevinci ve mutluluğu bu derin bağlantıdan geliyor. İnsan ne zaman Allah'la yakın olduğunu hissetse, ne zaman Allah'ın bir tecellisini görse ve onu kavrasa, oradaki ilmi kavrasa, o insanda bir mutluluk meydana getiriyor, bir sevinç. Çünkü onunla, Allah'la bir bağlantı oluyor. O yüzden ilim sahipleri Allah'tan korkar diyor Allah inşallah gereğince. Bu şekilde biliyor. Gerçekten ilmimiz arttıkça inşallah, Allah razı olsun hocamızdan, onlarca eserle, yüzlerce eserle, binlerce konuyla inşallah bize vesile oldu, aydınlattı. Biz de inşallah insanlara vesile oluruz. Bu bilgiler son derece önemli. Allah'a olan yakınlığımızı arttırmak. Bir de hiçbir zaman şuursuz bir şey olmadığını kavramamız açısından da çok önemli. Evet. Çünkü insanlar bazen kalktığında gün içinde işlerin yoğunluğundan olaylar sanki haşa kendi tesadüfen meydana geliyormuş gibi düşünebilirler. Ki o anlıyoruz evet. Yani o insanların tavırlarından, bakışlarından, sözlerinden anlıyoruz o yanılgıya düştüklerini. Halbuki şöyle bir derinlemesine bakıldığında, mesela şimdi atoma bakıldığında atomun özelliğini en ince noktasına kadar son derece böyle planlı, son derece kararlı bir yapı var. Yani hiçbir şey geri bırakılmamış. Her şey olması gerektiği gibi. Yani mesela şimdi biz burada konuşuyoruz ama vücudumuzda milyarlarca reaksiyon var. Meydana gelen reaksiyon var. O kadar şeyi biz hiçbir şekilde duymuyoruz. Aklımıza bile gelmiyor.
Sesini bile duymuyoruz.
Aklımıza ya düşünmüyoruz yani. Evet. O an konuşurken gelmiyor aklımıza. Tabii gelmemesinde de rahmet var. Yani her biri düşünsek zaten başka bir şey insan düşünemez. Evet. İşte bu Allah'ın rahmeti, büyüklüğü. Bir başka ayette de inşallah onlar Allah'ın kadrini gereği gibi takdir edemediler diye buyuruyor Yüce Allah. İşte biz bunları öğrendikçe, detayları düşündükçe, Allah'ın üstümüzdeki nimetini gördükçe Allah'ın büyüklüğünü görüyoruz yani inşallah. O bizim Allah korkumuzu artırıyor, sevgimizi artırıyor. Daha da Allah'a bağlanmamızı, imanımızın daha da artmamasına vesile oluyor ve hayatın bir amacı olduğunu kavramamıza da vesile oluyor. O zaman ne oluyor? Biz güne bakarken, yani günlük işlere, hayata bakarken hep bu şuurla bakıyoruz. Şimdi bu şuurla bakarsak, baktığımızda da tabii ki davranışlarımız farklı oluyor. Yani bu şuurla bakan, bu şuurla bakmayan arasında muazzam bir fark oluyor inşallah. O yüzden insan her gün muhakkak kalkar kalkmaz bunları tefekkür etmeye mecbur.
Evet.
Yani illaki tefekkür edecek yani. Yoksa insan, hani Allah korusun haşa bir hayvan, hatta hayvandan bile aşağı konumda Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle bir hal alıyor yani, görüyoruz. İllaki bunun tefekkür edilmesi, derinlik kazanılması ve Allah'la sıcak bir bağlantının kurulması gerekiyor en başında. Evet. Her gün ve daha da şiddetli bir istekle yapılması gerekiyor.
Çünkü Allah'ın ayetlerini düşündükçe Allah ruh veriyor, can veriyor. Diğer evet. türlü dayandırılmış, içi boş kütük gibidirler diyor dedikleri. Münafıklar ve inançsız insanlar gibi olmuş oluyor. Onlar ruhsuz tamamen. Çünkü Allah'ı andıkça Allah kendi ruhunu daha böyle hissettiriyor kendi içinde. O zaman insan can buluyor. Yoksa ayakta yürüyen hocamızın tabiriyle zombi gibi inşallah böyle insanlar olmuş olur Allah korusun. Ruhu alınmış.
İnşallah insanların tesadüflük iddiası insanların canını yakan bir iddia. Yani tesadüf dersen dedikleri için bir kısım insanlar bu yanılgıya düşüp hayat sevinçlerini kaybediyorlar yani evet. hayattaki amaçlarını kaybediyorlar. Muazzam böyle yese kedere düşüyorlar yani. Yani bu sonuçları felakete doğru gidiyor. Ama insan canlılardaki, dünyadaki Allah'ın aklını, şuurunu gördükçe kesin kanaati geliyor bir tesadüflük evet. olmadığına. Yani tesadüflük yoksa eğer, ki yok inşallah, o zaman bir amaç var. Ve bu yaşadıklarımızın da bir karşılığı var. Olduğu net bir şekilde insanın kanaati geliyor işte o zaman. Mutlaka bu yaptıklarımızın, yani dünya hayatının karşılığı ahirette olacak. İnşallah. Yani biz nasıl yaşarsak onun karşılığı ahirette o şekilde olacak ve buna kanaati geliyor. İşte insan o anda hayata çok daha fazla sarılıyor ve çok daha fazla o hayattan haz duyar hale geliyor. Çünkü her anı sonsuz hayatı için yaşadığı en önemli dakikalar oluyor, saniyeler oluyor, en önemli. Ya müthiş bir haz duydu. Çünkü Allah'ın kadrini, Allah'ın oradaki müdahalesini net bir şekilde görmeye başlıyor o zaman. Bu çok önemli hale geliyor. O yüzden Allah'la bağlantının önemi, iman hakikatlerinin bizim böyle daha da detaylı düşünerek, tefekkür ederek irdelememizle bağlantılı inşallah.
O zaman buradan şu da çıkıyor aynı zamanda. Yani madde şuurlu aslına bakarsanız. Yani çevremizdeki her şeyde bir şuur var. Çünkü Allah'ın aklıyla yaratılmış. Allah'ın aklı var her yerde. Mesela arıya bakıyoruz, bir şuur var. Bala bakıyoruz, balın atomik yapılarına girdiğimizde onu oluşturan atomlara bakıyoruz, orada da bir şuur var. Yani elektron nasıl bir yörüngede gideceğini biliyormuşçasına hareket ediyor. Allah'ın emriyle.
Bildiğini anlıyoruz. Evet. Yani o yapması gerektiğini, o canlının, o varlığının varlığın yaptığını bildiğini, yani bir akılla yaptığını görüyoruz yani. Evet. Anlıyoruz.
Akıl, her yere hakim olan bir akıl var çünkü. Evet. O demek her yere akıl hakim olan bir şuur var anlamına gelmiş oluyor.
Bunu gördüğümüzde de Allah'ın izniyle kaderin olduğunu anlıyoruz. Yani insan kadere tam tabi olacak konuma geliyor. Yani kalbinde hiçbir burukluk duymadan, hiçbir böyle bir acı çekmeden, sıkıntı duymadan kadere tam tabi olacak konuma geliyor insan. Yani derin insan, imanlı insan bu hale geliyor. Ha mesela hastalanıyor ya da bir kolunu kaybediyor, bacağını kaybediyor ya da bir işini kaybediyor ya da yakınını kaybediyor. İşte bu durumda nasıl ki o atomu kendi ekseninde döndüren Allah, nasıl ki o dünyayı boşlukta müthiş bir hızla hareket ettiren Allah her şeye hakim ise, nasıl o vücudumuzdaki katır trilyonlarca reaksiyonu kontrol eden her şeye hakimse, o gün o başımıza gelenin de hakim olduğunu çok rahat algılayabiliyor insan.
Evet.
Çünkü o ana kadar öyle düşündüğü için, öyle algıladığı için o anda da öyle algılamaya devam ediyor. Allah nasip ediyor ona o tevekkülü, o sabrı ve o başına gelenden dolayı bir sıkıntı duymuyor. Onu Allah'tan olduğunu bildiği için her şey gibi ona güzellikle, bir hayır gözüyle yaklaşıyor. Ve onun için de o hayır haline geliyor. Hı. Ama bundan kendini soyutlamaya çalışan insan, yani Allah korusun bunları böyle göz ardı eden insan, başına en ufak bir hadise geldiğinde hoplar. Hı. Hopluyor yani. Mesela diyor ki bu nereden geldi başıma? Mesela diyor ben diyor şöyle yapmasaydım, bu sabah böyle çıkmasaydım, buna bunu demeseydim böyle olmayacaktı. Allah korusun bir tevekkülsüzlük ve isyankarlık içine düşüyor.
Evet. Hı.
Bütün ruh hali etkileniyor. Bütün azap, kendi kendine azap çektiriyor. Evet. Halbuki kim bilir ne büyük nimetler, ne büyük hayırlar var o meydana gelen olayda.
Evet.
O yüzden bizim her an Allah'la sıcak bir bağlantıda olmamız için ve bu ruh halinde yaşamamız ve ölüm anı geldiğinde de bu ruh halinde canımızı teslim edebilmemiz için bizim hep bu şuurla bakmamız, her an insanın kendi içinde kendini düşünerek, doğayı düşünerek, evreni düşünerek, insanları, yaratılanları, canlıları, maddeyi düşünerek mutlaka bu şuurda, bu şuuru yakalayarak yaşamını devam ettirmesi gerekiyor inşallah.
Kader konusunu anlamakta zorlanıyor insanlar bazen. Birçok zaman. Halbuki insan kendi boyutundan baktığı zaman tabii kavrayamaz. Zaten Allah'ın kaderini biz hiçbir zaman tam olarak kavrayamayız. Allah'ın sonsuz ilmiyle yarattığı, değil mi? Ledün ilmiyle yarattığı kaderi. Ama şu çok önemli, Allah zamansızlık boyutunda, yani zaman, mekan, değil mi, boyutları sadece insan için mi var? Allah hepsinden münezzeh. Allah sonsuz bir anda, yani böyle sonsuz küçük bir anda, yani o bizim anladığımız anlamda da bir an değil, zamansızlık boyutunda bütün her şeyi yaratmış ve bitirmiştir.
Evet, yani hepsini bir anda yaratmıştır zaten, bütün dünya ve kainat tarihini, değil mi? Mesela Big Bang'den işte kıyamete kadar olan işte kaç milyar seneyse artık hepsi tek bir anda Allah yaratmış. Biz de o anın içindeki anları yaşıyoruz.
Evet. Şimdi zamanla insan tabii zamanı kavramakta zorlanıyor ama zaman bir algı olarak var.
Evet.
Yani bunu hocamız defaatle tarif etti, hatta Hayalin Diyar adı madde kitabını okuyarak, değil mi? Zamansızlık ve kader gerçeği kitaplarını okuyarak daha fazla bilgiye erişebilirler. Hafızadaki bilgilerin kıyaslanmasından ortaya çıkan bir algı. Mesela buraya girerken ki anımız var ya da televizyonun açtıklarında, değil mi, seyircilerin biz ilk başladıkları sözleri hatırlasınlar. Buraya kadar gelmesini, değil mi, odalarında yaptıklarını ya da bu bir ses, bir ses daha oldu. Bakın işte bu iki şeyin, farklı olayın kıyaslanmasından bir zaman geçme hissine kapılıyor insan. Bir algı olarak var. Dolayısıyla zaman yok aslında. İşte bundan dolayı biz kaderi yani kavramakta zorlanıyoruz. Biz zaman boyutuyla baktığımız için öncesi ve sonrası yok Allah için. Geçmiş, gelecek de yok. Mesela Kur'an'daki, değil mi, ahirete yönelik olaylar bazen geçmiş zamanda, bazen şimdiki zamanda, bazen de gelecek zamanda bildirilir. Çünkü Allah katında zaman yok. Dolayısıyla Allah bütün kaderimizi bizim tek bir an olarak yaratmış ve bitirmiştir. Bakın Kur'an'da çok önemli delilleri var. Kaderle ilgili bazı ayetleri okuyalım mı? Yunus suresi 61'de Allah şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kur'an'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki ona iyice daldığınızda biz sizin üzerinizde şahitler durmuş olmayalım. Bakın her olaya, değil mi, geleceğimizdeki olaylar, geçmişimizdeki olaylar, hepsinde
biz bir iş işlediğimizde Allah sizin üzerinde şahitler durmuş olmayalım
mesela
diyor.
Mesela şu anda.
Evet.
Biz mesela Allah'ı zikrediyoruz. Değil mi? Allah bir iş anında oradadır diyor. Evet. Üçün dördüncüsü Allah'tır diyor. Evet. Dördün beşincisi Allah'tır diyor. Her neredeyseniz Allah sizinle beraberdir diyor.
Beraber.
Şah damarınızdan yakındır diyor. Evet.
Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Yani insan hani bazen aklına gelenler olabilir böyle haşa. Yani Allah bizi yaratmış haşa ve bırakmış. Sanki bizim yapacaklarımızı bilmiyormuş gibi haşa. Öyle bir şey yok ki Allah söylüyor bunu işte. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta saklı kalmaz. Allah her şeyi biliyor. Çünkü yaratmış, kendisi yaratmış. Bunun daha küçüğü de daha büyüğü de yoktur ki apaçık bir kitapta kayıtlı olmasın işte. Yani bakın her şey Allah'ın levh-i mahfuzunda sonsuz hafızasında kayıtlı olarak var sonsuza kadar. Ve hiç kaybolmayacak bir şekilde yaratılmış an olarak ve bitirilmiş. Neml suresi 75. Gökte ve yerde gizli olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir olan bir kitapta levh-i mahfuzda olmasın. Levh-i mahfuz Allah'ın sonsuz hafızası. Değil mi? Allah her şeyi yaratmış, bitirmiş. Bizim için var gelecek, geçmiş, şimdiki zaman. Yani biz bilmediğimiz, Allah'ın bize göstermedikleri bizim için gelecek oluyor değil mi? Hafızamıza vermedikleri. Biz onu sanki ileride gibi zannediyoruz. Algı olduğu için, zaman algı olarak var olduğu için. Halbuki Allah katında mutlakta, yani Allah katında zaman yok. Bizim için gelecek olan Allah için tek bir an olarak var, geçmiş ve hepsi olup bitmiş. Hadid suresinde yine, yeryüzünde olan ve sizin nefislerinize meydana gelen herhangi bir musibet yoktur ki, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Mesela şimdi dedin ya, ah bu nereden başıma geldi diyorlar. Değil mi? Bir musibet isabet ettiği zaman bir insana, imtihan konusu olan bir şey yaratıldığı zaman, bakın Allah, biz onu yaratmadan önce bir kitapta yazılı olmasın diyor. O yani Allah katında zaten var, bize gösteriliyor. Yani biz kaderimizde yaşıyoruz onu. Allah'ın yarattığı kaderde.
Aslında ne kadar güzel, yani çok büyük bir konfor, mutluluk. Yani bu Allah'ın her şeyi yarattığını bilmek, hani her şeyin Allah'ın kontrolünde olduğunu bilmek, hani son derece büyük bir mutluluk. Çünkü Allah, biraz önce ayeti söyledik, merhametlilerin en merhametlisidir diyor. Şimdi merhametlilerin en merhametlisi, yani bizim kendimize olan merhametimizden de daha fazla bize merhamet, evet. Çok daha yani kıyas kabul etmeyecek kadar merhamet gösterecek bir varlığın kontrolündeyiz. Ve bütün olaylar da onun kontrolünde.
Evet.
Yani muazzam rahat edeceğimiz, mutluluk duyacağımız bir ortam var aslında. Şimdi her şey onun kontrolünde olduğu için olan her olayda, başımıza her gelen olayda mutlaka bir hikmete binaen meydana gelmiştir. Evet. Bir hayırla olmuştur o. Biz o olaylardan ders alırız ancak o olayı hamd ederiz. Yani mutlaka hayır olduğunu düşünerek hareket ederiz. Evet. Gerçekten de biraz insan sabrettiğinde, yani herkes hepimiz yaşamışızdır. Biraz böyle olaylara sabrettiğinde, bir şey olduğunda, vardır bir hayır bunda dediğinde hemen Allah bunun hikmetlerini, hayırlarını gösterir İnşallah. Böyle. Hemen arkasından İnşallah. Bir şeyler gelir, bir olaylar olur. O yüzden orada insan sınanıyor işte, sınandığını bilecek yani. İnsan evet. sınandığını bilecek. Eğer bu biraz önce konuştuğumuz gibi önden bir karar verirse insan, yani önden bir karar verecek yani, kesin iman edecek. Yani diyecek ki her şey Allah'ın kontrolündedir. Ha bunu bir laf olarak değil de kalben buna şahit olacak. Her şey Allah'ın kontrolünde, her işte bir hayır vardır dediği noktada başına bir musibet, bir olay, bir herhangi bir şey geldiğinde işte böyle bir güzel tavır gösterebilir. Yine bu tavır onun lehine olan bir tavır olacaktır. Hem daha yani o olaylar karşısında daha metanetli olmasını, daha sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Hem de Allah'ın hikmetlerini, hayırlarını görmesine vesile olacaktır. Evet. Ayrıca da inşallah dünyada ve ahirette mahcup olmayacağı bir konumda yaşamasına da vesile olacaktır inşallah.
Başka bir ayette Allah, de ki Allah'ın bizim için yazdıkları dışında bize kesinlikle hiçbir şey isabet etmez diyor. Ya biliyorum yani, ben de bir hastalık geçirdim mesela. Çok net olarak tefekkür etmiştim o zaman. Allah sırf dilediği için o hastalık özel olarak yaratılmış bir durum benim kaderimde. Ve mutlaka hayır. Yani Allah mutlaka bir hayır üzere yaratıyor. Hiç böyle yeğise kapılmak, beyse kapılmak, işte niye hastalandım öyle bir şey, öyle bir konu olamaz zaten. Haşa. Bu zaten Allah'a isyan olur. Yani çok büyük haram yani böyle. İnsanın hesabını verebileceği bir konu değil. Ve Allah hikmetlerini de gösterdi. Yani o hastalık benim Allah'a yakınlaşmama, ölümü tefekkür etmeme, Değil mi? Zaten dünya o kadar geçici bir yer ki böyle göz açıp kapama diyorlar ya ahirette. Günün belli bir saati kadar kaldık, göz açıp kapama kadar kaldık. Burası zaten imtihan olarak ve çok kısa olarak var. Sonsuz ahiret var. Yani insanın sonsuz ahiretine vesile olabilecek bir yer burası. Geçirdiği imtihana göre. Dolayısıyla başına gelen her şey de hayır. Ve öyle. Yani mutlaka öyle. Çünkü biraz önce dedin ya Allah'ın sonsuz aklı, sonsuz merhameti ve sonsuz adaletiyle yaratılmış bir durum. Allah da bana bunu gösterdi hakikaten hastalığımın ne kadar hikmetleri olduğunu. Yani ben Allah'a bana hastalık verdiği için çok şükrediyorum. Hastalık istenmez ama olduğu zaman da çok büyük bir hayırla yaratılıyor. Yani muazzam bir hayır. Allah'ın böyle adeta lütfu yani. Adeta demeyeyim mi? Allah affetsin. Allah'ın bir lütfu oluyor hastalık. Ecir alması için imkan insana. Değil mi? Allah'a daha çok yakınlığının artması için. Özel olarak böyle Allah'ın yarattığı bir durum.
İşte öyle baktığın evet. için Allah çok şükür öyle görüyorsun. Yani bu çok önemli. Evet. Yani nasıl bakarsan Allah sana öyle olduğunu gösteriyor.
Zaten yani, ayet-i kerimede de Allah Allah kimseye zulmetmez. İnsan kendilerine zulmederler tabii, diye geçiyor inşallah. Yani biz kendi kafamızda büyütüyoruz. Biz kendi kendimize evham yapıyoruz. Yapıyorsak. Biz sıkıntıları büyütüyoruz. Yani sıkıntı gibi görünen şeyleri sıkıntı ediyoruz kendimize. Oysa bu imtihan. Allah bize gösteriyor. Hayatımızı gösteriyor bize. Film içeriği gibi gösteriyor aslına bakarsanız.
Tabii bu imanı zayıf olanlar için mesela bu evet. olaylar. Bu evet. yaşadıkları. Yani imanı zayıf olanlar için bunu tefekkür etmeyenler, yaratılışı tam kavramayanlar, anlamayanlar ya da bundan uzak duranlar için. Evet. Yoksa dedik ya biraz düşünen, biraz böyle olaylara derinlemesine bakan insan hemen bunu görür. Şimdi Oktay anlatınca benim de aklıma geldi. Bende de bir hastalık olmuştu mesela bir virüs. Sonra düşünmüştüm o virüs Allah'ın kontrolünde olduğu aklıma gelmişti. Yani Allah onu aklıma getirdi.
Evet.
Yani o ilk zamanda hem de böyle dedim ki bu Allah'ın kontrolünde bir virüs. Çünkü bir virüsü kontrol edemezsin. O her yere sıçrayabilir.
Evet.
Her yere gidebilir. Beyine gidebilir, işte lenf bezlerine gidebilir. Her yere gidebilir. İç organlara gidebilir. Öyle düşününce zaten bana gerektiği gibi tıbbi müdahale yapılıyor. Ya zaten bir sebebe sarılıyoruz. Ama onun dışında insanın evhamlanması, üzülmesi haram.
Evet.
Yani böyle bir duyguya kapılması yanlış. Ve buna kendisine de faydası olmadığı gibi zararı var. O biraz önce söylediğin ayetteki gibi evet. insanın kendine zulmetmesi. Yani Allah zulmetmiyor, evet. kendine zulmetmeye başlıyor.
Evet.
Halbuki Allah söylemiş, tevekkül et, Allah'ın dilemesi dışında başına hiçbir şey gelmez. Şimdi böyle düşündüğünde insan, bunun Allah'ın kontrolünde olduğunu düşündüğünde kesinlikle yani tıbbi tedavinin bakımın dışında, yani yapmanın gerekenlerin dışında aklına hiçbir şekilde getirmene gerek yok. Gelmez aklına. Ama tabii bu bir nasihat olarak insanların uygulayabileceği bir şey değil. Yani bu nasihat olarak söylendiğinde insanlara sadece, işte denir hakikaten böyle, İşte takma kafana, işte geçer, bir şey olmaz filan. Böyle yani üstün körü konuşulduğunda hiçbir şekilde insanlar kendilerini alıkoyamazlar bunun vesvesesine kapılmaktan. Düşünmekten güçleri yetmez. Evet. İlla ki onu vesvese yaparlar, illa ki düşünürler, üzülürler. Mutlaka Allah'a iman ederek, onun varlığını bilerek, onun varlığını hissederek insan onu ancak o gücü bulur kendinde. Yani Allah'a olan yakınlığını hissederek, Allah'ın kontrolünde bir olay olduğunu, meydana geldiğini hissettiğinde ancak tevekkül etme gücünü bulabilir insan.
Evet. Zaten bu yani böyle hani polyanlacılık oynamak değil ki bu. Yani evet. ortada üzülecek bir durum var da biz ona böyle hani sevinme psikolojisine giriyor değil, öyle bir şey yok. Üzülecek bir durum yok zaten ortada. Allah hakikaten bir hayır üzere veriyor. Yani çok net bir gerçek bu. İnsan zaten derin olarak baktığı zaman onun hayırlarını da mutlaka görüyor. Yani bu hastalık olabilir, başka bir şey olabilir. Değil mi? İnsanın başına her şey gelebilir. Mesela Müslümanlar sahabelerin hayatlarında değil mi? Peygamberlerin hayatlarında Allah örnek olarak gösteriyor. Peygamberler en üstün ahlaklı kişiler. Kimi ateşe atılıyor. Hazreti Yusuf zindana giriyor. İftira yüzünden çocukken kuyuya bırakılıyor. Daha bebekken değil mi? Ondan sonra Hazreti İsa'yı öldürmeye çalışıyorlar. Peygamberimizi zaten defaatle yani bütün savaşta tek amaçları o. Eziyet etmeye çalışıyorlar değil mi? İftiralar atılıyor. Hazreti Nuh aynı şekilde yani hep bu böyle. Hazreti sahabeler Eyyub aynı şekilde.
Hazreti Eyyub'e hastalık.
Evet hastalık veriliyor.
Bir de orada yani yeri gelmişken söyleyeyim Hazreti Eyyub'e o hastalık gelince yani bütün vücudunu saran bir hastalık olduğunu söylüyor Hazreti Eyyub. Ve Allah'a sen merhametlerin en merhametlisisin diyor. Yani orada bütün vücudunu saran belli ki şiddetli bir hastalık bütün vücudunu sarmış. O peygamber bu cümleyi söylüyor. Yani Allah ona orada söyletmiş. Yani diğer peygamberlere değil, evet, en oradaki hastalık gelen. Yani orada onu hissettirmiş Allah ona.
Evet.
Yani bu çok önemli. Demek ki insan derin baktığında başına ne gelirse gelsin, hani kolu bile kopsa diyelim, hani Allah korusun inşallah öyle bir şey olmaz da insan da dilemez, temenni etmez ama o bile hayırlıdır yani inşallah. Tabii, onda mutlaka bir hayır vardır inşallah.
Orada talip de olur. Bakın bir örnek şimdi önümde duruyor böyle. Ashab-ı kiramın hayatında fedakarlık örnekleri var. Mesela Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman'ın ardından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak ilk Müslümanlardan olma şerefine erişen ve bundan dolayı işkenceye uğratılan Talha bin Übeydullah da Uhud Savaşı'nda Peygamberimizi koruyabilmek için büyük kahramanlıklar gösteren sahabelerdendir. Malik bin Zübeyr adındaki çok keskin bir nişancının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme attığı oklara karşı koyabilmek için oklara elini tutan Talha bin Übeydullah'ın eli parçalanmış ve parmakları bu yüzden çolak kalmıştır. Bakın neye talip oluyor. Bu savaşta 80'e yakın yara aldığı, hemen her yeri kılıç, mızrak ve ok darbeleriyle yaralandığı halde Resulullah'ın yanından ayrılmamış, onu korumaya çalışmıştır. Hazreti Ebu Bekir ve Sa'd bin Ebi Vakkas, Resul-i Ekrem Efendimizin yanına yetiştiği sırada kan kaybından bayılan Talha bin Ubeydullah'ın ayrılır ayrılmaz sorulduğu ilk soru ise kendisine değil, yine Resulullah'a yönelik olmuştur. Maşallah. Evet. Kısa bir aramız var. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız.